Hayırlı akşamlar A9 izleyenleri. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Oktar Hocam, Erkan Hocam ve ben Ender Ataç'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Ben Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum. Kur'an'ın 1400 sene önce bize bugünle ilgili bilimsel olaylarla ilgili açıklama yaptığını görüyoruz biz Kur'an'da. Yani hiçbir insanın 1400 sene önce tahmin edemeyeceği şeylerin Kur'an'da yazıyor olması bize bunun Allah'ın kitabı olduğunu ve hak kitap olduğunu ve günümüze kadar hiçbir değişiklik yaşamadan geldiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü bu Kur'an mucizeleri hiçbir şekilde bir insanın tahmin edebileceği ya da söyleyebileceği bir şey değil. Bu da Allah'ın söylediği çok açık ortada. Mesela kandaki oksitlenme ile ilgili. Oksitlenme, hani biliyoruz ki biz oksijen ve demirin birbirine karışması sonucunda olan bir şey, hani pas olan bir şey. Mesela hani insanlar da acaba diyor vücudumuzdaki bu oksitlenme nasıl oluyor? Şimdi kandaki bizim hemoglobin hücreleri demir aracılığıyla oksijeni taşıdığı için oksijenle burada reaksiyona giriyor ve bu sonuçta da oksitlenme meydana geliyor kanda da. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar da yapıldı ve bununla ilgili de Kur'an mucizesi var. Onu aktarmak istiyorum şimdi izleyicilerimize. Kandaki oksitlenme. Bir ayet okuyayım şeytandan Allah'a sınırım. Asla hayır onların kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Bu ayette kalpler için kullanılan pas tutma ifadesi kalpte gerçekleşen biyokimyasal bir reaksiyona işaret ediyor olabilir. Tabi doğrusunu Allah bilir. Pas bilindiği gibi demirin oksijenle reaksiyona girmesi, okside olması sonucu oluşur. Havadan aldığımız oksijen de kandaki hemoglobinde bulunan demir sayesinde vücutta taşınır. Bu esnada oksijen kandaki demir ile reaksiyona girer. Böylece insan vücudundaki kanda dolayısıyla dolaşım sisteminin merkezi olan kalpte sürekli olarak paslanmaya benzer bir reaksiyon oluşur. Hatta vücuttaki demir fazlalığı aynen paslanma benzeri oksitlenme yaparak tüm vücut hücrelerin erken yaşlanmasına neden olur. Vücutta aşırı demir birikmesi sonucu oluşan hemokromatoz hastalığı da demir zehirli bir etki meydana getirerek kalp, karaciğer gibi organların iflasına sebep olabilir. Bu olay demirin oksitlenmesi sonucu oluştuğu için organlarda pas birikmesi ya da organların paslanması olarak da tarif edilir. Zaman içerisinde bu toksit miktarlarında birikerek organların iflasına sebep olur. Çünkü kelimenin gerçek anlamıyla organlar paslanırlar. Vücuttaki demirin oksijenle reaksiyonunu kandaki oksitlenmeyi tespit edebilmek ancak ileri düzeyde teknolojik donanıma sahip laboratuvarlarda sonucunda mümkün olmaktadır. Kur'an'da bilimsel verilerle uyumlu böyle bir benzetmenin yer alması da Kur'an'ın indirildiği dönem düşünüldüğünde açık bir mucizedir. Ayrıca Kur'an'da bunun gibi modern bilimle uyum içerisinde sayısız bilginin yer alması, Kur'an'ın her şeyin bilgisine sahip, her şeyi yaratan Rabbimizin vahiy olduğunun göstergelerinden biridir. Gerçekten de Kur'an'ın Allah zaten bizden bilmeyi, araştırmayı istiyor. Kur'an'ın bu mucizeleri de bize bunu ispatlar nitelikte zaten.
İnşallah.
Hani bazı bir kısım insanların söylediği gibi Kur'an'la bilim hani ayrıdır, işte ayrı düşünmek gerekir diye değil de aksine bilimin de Kur'an'ın içinde olduğunu, zaten Allah'ın da bizden emrinin hani bilmek, araştırmak olduğunu biliyoruz. Bu yüzden dolayı da hani bilimin bu şekilde önümüze şimdiki zamanlarda geliyor olması zaten ahir zamanın göstergesi. Bir yandan da bunların da bu şekilde gözüküyor olması da bize gerçekten Kur'an'da geçen bilimsel olayların günümüzdeki ispatlarıyla da net bir şekilde gösteriyor.
Şu an,
Bunları da görüyoruz.
Şu an. Mesela Allah 1400 sene önce Kur'an'daki insan vücudundaki bir şeyden bahsetti Ender Hocam. Onu da söylüyor. Bunun dışında doğa olaylarından da bahsediyor. Yağmurların akışı olsun, günler olsun. Doğadaki olayların da hepsini çok detaylı şekilde Kur'an'da bildiriyor insanlarımıza. Büyük mucize maşallah.
Evet, inşallah.
Evet.
Ender Hocam'ın dediği gibi bir de bu zaten inanmayanların bilimle din çelişir düşüncelerini tamamıyla çürüten bir şey. Bir de Allah'a inanan insanların bilim dışı olmakla suçladılar hep yıllarca. Bunun da ne kadar anlamsız olduğunu gösteriyor. Çünkü onların söylediğinin tam aksine bilim ilerledikçe biz insan vücuduyla ilgili, yaşadığımız çevreyle ilgili, canlılarla ilgili, kainatla, dünyamızla ilgili ne kadar çok bilgiye sahip olursak, ne kadar bilimsel ilerleme kaydedersek o kadar fazla Allah'ın kudretini, azametini, gücünü anlama imkanına sahip oluyoruz. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna o kadar daha fazla emin oluyoruz. O kadar çok elimizde daha fazla delil oluyor. Mesela Enver Hocam'ın dediği gibi bunu mesela biz bundan belki bir 40 sene önce, 50 sene önce bu ayeti okusak bilemeyebilirdik. Çünkü o zaman bilim daha henüz kandaki bu sistemi çözmediği için bilemezdik. Bundan 70-80 yıl önce göğü 7 kat olarak inşa ettik dediği zaman Rabbimiz, insanlar atmosferin 7 tabak olduğunu bilmediği için oradaki bu anlamı anlayamıyorlardı. Diğer bir anlamıyla anlayabiliyorlardı ama biz şu anda onun bilimsel bir gerçeği de açıkça ifade ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla insanların zamanla edineceği bilgi her zaman bize Allah'ın varlığını, birliğini gösteriyor. Ona olan inancımızı güçlendiriyor. Kur'an'ın da Allah'ın kitabı olduğunun delillerini artırıyor inşallah.
İnşallah. Ya materyalizm o kadar saçma bir görüş ki, yani maddenin böyle kendi kendini organize ederek, tabii Darwinizm de materyalizmin doğaya uyarlanmış hali. Yani şu iddia ortaya çıktılar çok açık bir şekilde. Madde kendi kendini organize eder. Yani atomlar durup dururken çok kompleks sistemleri, canlılardaki bilgiyi, canlılardaki bu kompleksliği meydana getirebilirler. Yani atomlar bir araya gelip bilgisayar da olur, kitap da yaparlar kendi kendilerine ama yani. Sadece bir araya gelmeleriyle nasıl tesadüfen? Yani böyle rastgele dolaşırken ortada hop kitap oluyorlar. Dolaşırken hop bilgisayar oluyor. Fakat bilimsel olarak bunun böyle olmadığı net olarak ispat edildi. Bu da tabii son dönemlerdeki genetik moleküler biyoloji, istatistik bilimlerinin gelişmesiyle yani net olarak bunun neden olamayacağı. Bir kere mantığa aykırı zaten, yani bilimsel olarak ispatlamaya da gerek yok aslında bunu ama onlar öyle bir iddiayla ortaya çıktığı için ve bilimsel bir kisveyle, yani bilimi kılıf kullanarak bilimsel olarak ispatlama gereği doğdu, meydana geldi. Bunu da hocamız yaptı. Çünkü bilimsel ispatlamaya izin vermiyorlardı normalde. Evet. Yani bilimi kılıf olarak kullanıyor ama asla karşı çıkartmıyordu kimseyi. Karşı çıkanı hemen işinden atıyor, susturuyor. Medyada aleyhinde haberler çıkıyor, bir şey oluyor. Mesela hocamız ilk çıktığında doğrudan saldırıya geçtiler. Evet. Yani daha birkaç sene böyle İstanbul'da Mimar Sinan Akademisi'nde faaliyeti başladığı anda hocamızın, değil mi? Çok dar bir çevreyi anlatıyor orada Mimar Sinan Akademisi'nde. Oradan birkaç biraz dışına çıktım üniversitenin, anında hapis ve akıl hastanesi dönemi başladı. Evet. Hemen yani öyle, yani susturmak için var güçleriyle, çünkü çok etkili olduğunu gördüler hocamızın. Yoksa cılız sesleri aldırmıyorlar bazen. Yani cılız, ya benim dedem maymundur diyor biri, maymun değil diyor, senin deden maymun olabilir diyor, evrim yoktur diyor. Bunu aldırmıyorlar, buna bir şey demezler. Çünkü ona hakaret ediyor, şey diyor, aşağı görüyor, aşağılıyor onu vesaire. Ama bilimsel olarak çıkınca orada hemen böyle zorbalığa başvurdular. Ama şimdi bakın, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı bir kere kökten çözüyor. Artı bir de atomların bir araya gelip organize olamayacağının net delili var. Yani hem akla mantığa, bilime aykırı, bir de istatistiksel olarak da imkansız. Şimdi bu yönden de bakalım proteinlerin neden tesadüfen oluşamayacağına. Bakın şimdi, evet, proteinler tesadüfe oluşamaz. Zaten başka proteinler gerekiyor, bu bir. Bir de neden madde kendi kendini organize ederek de olamıyor, atomlar bir araya gelerek olamıyor? İstatistiksel olarak bakalım. Şimdi yaşam için gerekli olan protein sayısının en az 250 ile 450 arasında olması gerektiğini bilim adamları ortaya koymuştur. Yani asgari bunlar böyle. Ama nasıl canlılarda? Mesela parazit olarak yaşayan canlılarda. Çünkü normal yine bir hücreli bakteri hücresinde de binin üzerinde protein oluyor. Binlerce protein olabiliyor. Ki var yani, olabiliyor değil, var. Yani hücrenin yapısal özelliklerini oluşturmak ve hayatın devamı için gerekli olan temel fonksiyonlarını yerine getirmek için aynı anda bir araya gelmesi gereken minimum farklı protein sayısı 250 ile 450 arasındadır. Yani yüzlerce protein olması gerekiyor. Ve hepsi tabii çok kompleks yapılar. 250-450 minimum protein sayısı parazit olarak yaşayan mikroplardan elde edilen protein sayısıdır. Yani bir organizmanın başka bir canlı organizmaya bağımlı olmadan yaşayabilmesi için gereken minimum protein sayısı ise yaklaşık 1500 proteindir. Yani binin üzerinde 1500 tane protein gerekiyor asgari, eğer bağımlı olarak yaşamayacaksa. Yani Darwinistlerin tek bir işlevsel hücrenin oluşabilmesi için gereken 1500 ayrı proteinin varlığını ayrı ayrı açıklamaları gerekmektedir. Bir tanesini açıklayamıyorlar. Bir tanesi imkansız zaten. 1500'ün nasıl bir olup da bir araya gelip tesadüfen oluşup bir araya geliştiğini hiç açıklayamıyorlar. Şimdi konuyla ilgili yapılan olasılık hesapları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Minimum protein sayısı 250 olduğu zaman aynı anda oluşma olasılığı bakın 10 üzeri 18.750'de bir ihtimal. Şimdi istatistiksel imkansızlığını inceliyoruz bunun. Yani onun yanına 18.750 tane sıfır geliyor. Biliyorsunuz 12 tane sıfırın adı trilyondur.
Evet.
15 tane olduğu zaman kat trilyon olur. Ne kadar müthiş bir sayı. 18.750 sıfırlı bir sayının...
Öyle matematik yok zaten.
Ya yani. Matematiğin
sonrasını değil, ben bilmiyorum mesela. Yani uzayın, trilyondan sonrasını adını kent bilmiyorum.
Uzayda öyle bir yer yok. Uzayda 10 üzeri 78 tane atom var. 350 olduğu zaman 10 üzeri 26.250'de bir ihtimal oluyor. Devam ediyor 500, 1500. Bakın 1900 protein olduğu zaman 10 üzeri 142.500'de bir ihtimal. Biliyorsunuz 10 üzeri 50'de birden ufak bir şey, bir sayı. Yani 10 üzeri 51 olduğu zaman o imkansızdır istatistiksel evet. olarak. Bu böyle 10 üzeri 51 falan değil. 10 üzeri 142.500. Devam edelim. Tabloda görüldüğü gibi en az proteine sahip bir canlı organizmanın tesadüfen oluşma ihtimali 10 üzeri 18.750'de bir ihtimaldir. Sayının büyüklüğünü anlayabilmek için tüm evrendeki atomların sayısının 10 üzeri 78 olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani atomlar, elektronlar ve zaman mekan yetmiyor böyle bir sayıya. Yukarıda bahsedilen olasılık hesapları biyofizikçi Harold Moravitz'in yaptığı bir hesaplama ile de uyumludur. Moravitz, Escherichia coli bakterisinin tüm kimyasal bağlarını kırıp, bir bakterinin yani tüm kimyasal bağlarını kırıyor. Escherichia coli bakterisini oluşturan tüm atomların serbest kaldığını varsaymış. Ve sonra bu atomların tekrar kendiliklerinden bir araya gelerek tekrar Escherichia coli bakterisini oluşturma ihtimalini hesaplamıştır. Yani bütün atomlarını ayrılıyor. Sonra bu atomlar bir araya gelip bakalım bu bakteri oluşturabiliyor mu tesadüfen diye ona bakıyor. Bu teorik deneyde hem gerekli olan tüm atomlar gerekli olan miktarda ortamda bulunmaktadır. Hem de dışarıdan hiçbir başka atomun aralarına karışmayacağı farz edilmiştir. Halbuki böyle bir şey olmaz.
Olmaz
yani
tabii.
Atomları yan yana bıraktım mı her türlü atom onun arasına girer. Havadaki atom da girer, sudaki atom da girer. Yani başka atomlar da girer yani devreye. Ama bu yani şimdi böyle hayali
teorik
bir deney.
Olarak,
evet, teorik olarak.
Öyle olsa bile.
Yani siz öyle diyorsunuz bakalım öyle olabiliyor mu? Öyle bakmış adam. Tüm gerekli atomlar gerektiği kadar sayıda ve en elverişli ortamda bir arada bulunmalarına rağmen belirli bir düzende kendiliklerinden bir araya gelerek tekrar E. coli bakterisini oluşturma ihtimallerinin bakın 10 üzeri 100 milyarda bir ihtimal olduğunu tespit etmiştir. Bu imkansızın da ötesinde bir ihtimaldir Allah'ın dilemesi. Evet, tamam. 10 üzeri onun yanına 100 milyar tane sıfır koyuyorsun. Ya adamın biri çıksa o Darwinistlerden onun yanına saniyede bir tane sıfır koysa, tamam, saniyede bakın bir tane sıfır koysa, hiç uyumasa, yemese, içmese, bütün hayatı boyunca sıfır koysa birkaç milyar tane sıfır koyabiliyor. Tabii. 100 milyar tane sıfır koyamıyor bile. Tabii. O Darwinist.
Hayır bir de şimdi, Oktar Hocam burada öyle bir şey ki yani zaten bunların bir araya gelmesi imkansız. Bir de bunlar bir araya gelip fonksiyonları olan bir canlı haline gelecek.
Evet.
Yani bunların bir araya gelmesi de zaten işi kurtarmıyor ki. Yani bunu hani örneklersek daha kafada iyi canlanması için yani mesela bir binanın oluşması için işte diyelim 100 farklı çeşit malzeme gerekiyor. Tuğla gerekiyor, kablo gerekiyor, işte cam gerekiyor falan. Şimdi bunların evrimciler diyor ki her bir tanesi tesadüfen kendi kendine ortaya çıktı diyor. Tuğla kendi kendine oluştu, cam kendi kendine oluştu. Elektrik kabloları kendi kendine, seramikler, işte ahizeler falan bunların hepsi kendi kendine oluştu diyor. Yine tesadüfen bunların hepsi bir araya geldiler diyor. Yan yana oluştular diyor. Bir de hepsi olması gereken yerde bulunup fonksiyonel bir bina meydana getirdiler diyor. Yani kapısı olan, merdiveni olan, olması gereken yerde lambası olan, o lambayı açmaya yarayan düğmesi olan, işte hepsinin bağlı olduğu sigortası olan, suyu akan, gideri olan. Bütün bunlar tesadüfen oluştu diyor. Böyle bir şeyin olasılık hesabını hesaplasak, buradaki o bakterinin oluşma ihtimalinden daha yüksek. Yani öyle bir şeyin olma ihtimali matematiksel olarak daha fazla. O bakterinin oluşma ihtimali çok çok daha az. Yani sonsuz kere daha az. Çünkü bahsettiğimiz şey çok daha fazla maddenin bir araya gelmesinden, farklı proteinin bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Binada sayarız belki 30-40 farklı çeşit malzeme. Burada en az 250 ila 450 arası diyoruz. Tek başına fonksiyonu olması gereken bir canlının 1500 farklı protein. Dolayısıyla yani eğer dünyada hiçbir aklı olan insan bir gökdelenin, bir binanın kendi kendine tesadüfen oluştuğunu iddia etmiyorsa, ki etmiyor. Yani bunu ne bilim adamı eder ne sokaktaki herhangi bir kişiyi çevirseniz böyle bir iddiada bulunmaz. Bunu şaka kabul eder. E o zaman hiç kimse bakterilerin, mikropların bile, parazitlerin bile yani en basit canlının bile tesadüfen oluşmuş olma ihtimalini asla aklın ucundan bile geçirmemesi gerekir ve bilim adına böyle bir şeyi iddia etmemesi gerekir.
İşte bu çok büyük hayret verici bir şey. Ya bu kadar saçma, mantıksız, mantığa aykırı bir şeye inanmış olmalısı insanlığın, yani bir kişi iki kişi değil, %99'u dünyanın buna inandı, hakikaten inandı. Bunun, bu sapkın inanışın yüzünden savaşlar oldu, ırklar üstün görüldü, değil mi? Daha hayvanlaşmış dedi, daha az hayvanlaşmış dedi böyle. O onu ezmeye kalktı. Toplar, tüfekler, böyle şeyler yapıldı, tanklar yapıldı, birbirine girdi insanlık. Bu, yani bu da Allah'ın varlığının delili. Yani normalde hiçbir insan böyle bir şeye inanmaz. Şimdi biz hani bu istatistiği verirken aslında böyle bir sayı da yok.
Yok, tabii.
Çünkü yani bir kere düz olarak baksak, yani bu çok önemli. Bir protein tesadüfen olabiliyor mu diye doğada, kendi kendine olabiliyor mu? Hayır, olamıyor. Çünkü mutlaka başka proteinler, hücrenin bütün organelleri, DNA, hepsi DNA'sı ile birlikte canlı bir hücre gerekiyor. Mümkün değil. Yani başka türlü, hatta siz normal var olan bir proteini doğaya bıraktığınız zaman derhal tahrip oluyor. Yani bırakın proteinin kendi kendine olmasını, olan proteini bırakınca toprağın üzerine bıraksanız, suya da bıraksanız derhal tahrip oluyor. Çünkü peptit bağları suyun içine bıraktığınız zaman su veren bir reaksiyon, su alıyor, hemen ayrılıyor amino asitlerine, parçalanıyor, yok oluyor protein. Toprağa bıraktığınız zaman ultraviyole, oksijen, topraktaki metal iyonları, maddelerin hepsi tahrip ediyor. Amino asitin oluşması da imkansız. O da proteinler ve canlı hücresi gerektiriyor. Bu zaten Darwinizmi bitiriyor. Ama şimdi biz tabii adamların yani bu iddiasını, yani Darwinizmin bu iddiasını hem genetikle yıkıyoruz, hem moleküler biyolojiyle yıkıyoruz, hem mikrobiyolojiyle yıkıyoruz, hem istatistikle evet, yıkıyoruz. Değil mi? Bakın gördük rakamları. Ya hayal bile edilemeyecek sayılar çıkıyor böyle. Yani canlandırması bile mümkün değil. Sayması bile mümkün değil. Her yönden paleontolojiyle yıkıyoruz. Evet, karşılaştırmalı anatomiyle yıkıyoruz. Akılla, mantıkla, bilimle her tarafından yıkıyoruz. Yani hiçbir detaya kaçıp da kurtulma ihtimalleri yok Allah'ın izniyle.
Şimdi, zaten bilimsel bir olayları da yok zaten. Hani baktığınız zaman hani Darwinci düşüncenin hiç bilimsel delili de yok ortaya koydu. Sadece ortada olan verileri mesela saptırmaya çalışıyorlar ya da düşüncelerini insanlara farklı kelimeler kullanarak, hani Türkçe olmayan insanların anlayamayacağı hani tarzda kelimeler kullanarak bu şekilde hani hipnoz etmeye çalışıyorlar bir yerde. Ama bunu da başaramıyorlar işte. Bu ortada mesela doğanın vermiş olduğu o kadar, Darwin çünkü her şeye baktığı zaman diyor ki bu doğa diyor benim istediğim gibi hareket etmiyor. Mesela tavus kuşuna bakıyor, diyor ki kanatları diyor beni delirtecek mesela diyor, şey diyor. Hani oradaki o gözlerin olması falan. Çünkü doğada onun söylediklerini kanıtlayan zaten hiçbir şey yok. Allah hiçbir şeyi tesadüfen yaratmadığını, hepsini Allah'ın bütün dünyadaki, bütün evrendeki her şeyin Allah'ın bir anda yarattığını hani Allah söylemiş, hem de görüyoruz da biz. Evet. Ve tesadüfen yaratmadığını da delilleriyle, ispatlarıyla da bizlere mesela sunuyor. Hani Allah belki de bu fosil kayıtlarını vermeyebilirdi. Hani kazıyıp böyle bir kayıtlar çıkamayabilirdi, yok da edebilirdi. Ama bu düşünceleri çürütsün diye Allah böyle bir imkan vermiş. Fosillerden, amberlerden mesela işte, ya da bilimin çok fazla gelişmesinden dolayı baktığımız zaman, incelediğimiz zaman net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da işte onları zaten tamamen çürütüyor. Zaten onlar da, hatta ayet de var, Allah'ı kabul etmeyişlerinin kendilerini büyük ve böbürlenmelerinden dolayı, yani kendini büyük görme ve böbürlenme, o yüzden dolayı öyle Allah'ı kabul etmediklerini söylüyor. Oysa hani içlerine baktığınız zaman muhakkak, çünkü hepsinin sığındığı bir yer olması gerekiyor. Her insanın sığındığı bir, gerçekten büyük bir kuvvet olması gerekiyor. Bu kuvvet de Allah yani.
Elhamdülillah. Şimdi bunlar meydanı boş bulup tesadüfen hepsini bulur diye iddia ediyorlardı. Hocamız bu tesadüf mantığını yerle bir edince bilimsel delillerle ne kadar saçma olduğu deşifre etti. Çünkü gizliyorlardı. Yani tesadüf demiyorlardı. Doğal seleksiyon, mutasyon diyorlardı böyle. Hani doğal seleksiyon, ulan doğanın seleksiyonu mu olur mu? Yani seleksiyon akıl işidir. Yani seçilim, bir şeyi seçmek, değil mi? Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmek için mutlaka bilinç gerekir. İnsan bilinci, değil mi? Neyin iyi, neyin kötü olduğunu görecek bir canlı için. Onu iddiaya bakın. Doğa, mesela daha hiç göz yokken, kulak yokken, işitme yokken onun olduğunu bilecek, görme diye bir şeyin olduğunu bilecek, öyle bir mefhum olacak, öyle bir kavram olacak, daha hiç yokken doğada olacak bu. Ve görecek, organı yapacak. Yani dışarıda foton diye bir şeyin varlığından haberdar olacak. Bu fotonları dur ben elektrik sinyalini ışığa çeviren bir organ yapayım diye. Evet. Bunu adım adım da yapacak böyle. O canlının üzerinde inşa edecek bunu genetik bilgilerle.
Olursa da
böyle
bir görüntü oluşur diye diyecek. Yani.
Şimdi bunlara deyince biz ya tesadüf yoktur diye biz tesadüf demedik diyorlar. Ne dedin diyoruz? Tesadüf dedik diyor. Ben tesadüf dedim diyoruz. Hayır tesadüf demedik diyor. Şimdi bakın televizyon programında bu tesadüf mantığını şimdi git bunu sıkıştırınca bir evrimci ki bunlar üniversitede ders veriyorlar yani. Yani üniversiteli akademisyen olamaz. Çünkü üniversiteli anlattıkları konu Sümerlerden kalma bir putperest bir dini anlatıyorlar. O zaman bir pagan rahibi olmuş oluyor. Yani gerçek akademisyen bilimsel delillerle konuşur.
Evet.
Üniversite demek ki şunu anlatıyor. Bakın şu mantığı anlatıyor sorulduğu zaman öğrencilerine. Bakın.
Yani canlıları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamışsınız. Bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölye?
Araba oluyor diyor. Yani arabanın parçaları.
Araba oluyor mu diyor.
Bakın,
araba oluyor
bütün diyor. Bütün arabanın vidaları, jantı, şanzımanı, debriyaj, işte fren pedalı, direksiyonu, kaputu, işte şeyi, kapıları, camları yan yana duruyor, ayrı ayrı duruyor. Bunlar diyor araba yapar mı diyor? Evet yapar diyor. Olur. İşte Darwinizm mantık sefaleti bu.
Şaka olması lazım yani. Bunu ciddi söylememesi lazım birisi.
Milyonlarca insanın önünde söyledi bunu. Habertürk kanalında. Milyonlarca insanın önünde böyle gayet ciddi bir şey. Tabii olur efendim. Çünkü sıkıştı.
Bir de kendini düşürüyor. Kendi söylediğiyle kendi düşüyor. Bir kere hani onun olmayacağını kendisi de biliyor. Olmayan bir şey o. Hiç olmayacak bir şeyi. Hani onu söylemenin de bir anlamı yok. Bugün kime deseniz hani siz aklı erişen kime deseniz hani küçük yaşta bir çocuğa bile deseniz hani bu parçalar kendinden bir araya geldi araba oldu. Dalga mı geçiyorsun der mesela. Hani bu kalkıp bu böyle kendini hani hoca olarak sayıp işte üniversitede eğitim veriyorum diye sayan bir insanın bunu söylemesi de çok büyük saçmalık zaten.
Demek ki üniversiteye çıkıp şey diyor. Hey öğrenciler diyor bir araba atölyesi düşünün diyor. Parçaları diyor ayrı ayrı duyuruyor. Bu diyor bir gelirse diyor araba olmuşlar diyor. Bakın bilim bunu söylüyor diyor. Bu çok bilimsel diyor yani böyle. Herkes güler böyle bir şeye yani. Hayır,
bir de zaten hani o parçalar nasıl olmuş? Yani ona hiç girmiyor
yok
zaten.
Ona hiç içinden çıkamaz.
Bir kere parçaların zaten. Her biri tek tek zaten çok mükemmel parçalar. Araba parçası
değil. Önemli değil parçalar.
Hani verelim abi parçaları yapsın.
Far var, motor var, fren sistemi var, yağlama sistemi var, benzine.
Hani şey onlar
var.
Kendi başına.
Onlar zaten olmuş, kaporta olmuş, bilmem ne olmuş. Hepsi parça parça ayrı ayrı gelmişler nasıl geldiklerse. Buraya kadar da makul ona göre. Sonra bir de onlar da durduk yere kendi kendine hepsi gitmesi gereken yere gidip birleşip araba oluyor.
Tabii. Ya bu arkadaşı mesela göndersek Volkswagen firmasına, Porsche firmasına gidip desek ya siz niye işçi çalıştırıyorsunuz burada ne gerek var? Bırakın parçaları yan yana bunlar. Bilim de bunu söylüyor dese herhalde sopayı çıkarıp.
Ya da onu bir odaya koyacaksın. Şöyle bir şey vereceksin her şeyi hadi çık bir saat sonra gel bakayım olmuş mu olmamış mı?
Bir de şöyle bir şey var şimdi söylediği şöyle tezat mesela. Bir kere tesadüfen olmadığını biz nereden anlıyoruz? Bizim evrende bir patlama Big Bang sonucunda oluştu evren. Ve bu sonuçta bir düzen var. Bir patlama normalde düzensizlik getirir. Bir dağınıklık getirir normal anlamda bir patlama. Ama bu tamamen sistemleri düzene koyan bir patlama oluyor. Tesadüfen olmadığını da şuradan anlıyorsunuz. Yani araba ilk oluşurken tesadüf diyorsan o zaman bunun motoru direksiyonda olabilir. Direksiyonu motorda olabilir mesela. Egzozu kapının üstünde olabilir. Hani öyle böyle bir tesadüfin bir hata çıkartması lazım. Ama biz dünyada baktığımız zaman hani bu şekilde insanların hani böyle onların söylediğine göre hani deneme yanılmayla zaman içinde bulundu diyorlar ya. Hani biz hiçbir şekilde böyle bir insan kalıbı görmüyoruz mesela. Hiçbir şekilde işte hani hastalıklar hariç DNA'sal işte hani genetik rahatsızlıklar hariç. Onun dışında hiçbir insanın kafasından kol çıktı. İşte bacağının kafasında olduğu falan filan böyle bir şey yok. Mesela hani tesadüfense bunun böyle bir deneme yanılmayla olması gerekiyor. Delillerin olması gerekiyor. Evet. Bu da yok. Sadece saçmalıktan ileri orada kalıyor zaten.
Bir de tesadüf dediğin şey de normalde insanların tesadüf bir tane olabilecek şey, iki tane olabilecek şey. Milyonlarca tesadüf diye bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz böyle bir şey.
Tabii ki. Hayır, bir de yani tesadüf dediğin şey düzen meydana getirmez. Evet. Ya. Yani bunu herkes tesadüfle nasıl bir şeyin oluşacağını çok iyi bilir. Yani normal günlük hayatında da diyelim hani kumda tesadüfen rüzgar eser bir şekle benzetebilirsin mesela. Aa dersin bak ağaca benzemiş kumun üstündeki desen. Yani şekil olarak tek boyutlu ona benzer bilmem ne. Ama hiçbir zaman kumun içinden tesadüfen şu bardak çıkmaz.
Ya da kumdan öyle rüzgar sonucu kale olmaz.
Kale olmaz. Mesela bu bardağın da ham maddesi kum.
Evet, evet.
Yani milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca yıl da geçse kum kendi kendine doğal etkilerle içinden bu şekilde böyle bir şekli olan, burada çok ince ayrıntılar var. Aslında tek bir ham maddesi olan bir şey. Şu bardak meydana gelemez yani. Bunu bütün bilim dünyası istisnasız zaten kabul ediyor. Zaten hani böyle bir şeyi söylemesi bilim adına bir insanın akıl alacak bir şey değil. Çünkü termodinamiğin ikinci kanunu var. Bu deneysel bir gerçek. Dünyadaki her şey zaten düzensizliğe gidiyor. Yani entropi sürekli artma eğiliminde. Her şey birbirinden parçalanmaya çalışıyor. Yani onu söylediğinin tam tersi. Bir garaja bitmiş arabayı bıraktığınız zaman çok uzun zaman geçtiğinde gittiğinizde arabayı parçalanmış buluyorsunuz.
Çürür yani.
Yani parçalanmış araba bir araya gelmiyor. Tam tersi. İnsanların akıl, bilgi, teknoloji kullanarak, zaman, emek harcayarak ürettikleri bir arabayı kendi haline bıraktığınız zaman, ona bakım yapmazsanız, boyasını tazelemezseniz, işte yağını değiştirmezseniz bilmem ne, öyle bıraktığınız an çok uzun zaman geçtiğinde geldiğinizde yerinde hiçbir şey bulamayabilirsiniz. Niye? Çünkü kendi haline bırakıldığında bütün maddeler, elementler, canlı ve cansız varlıklar parçalanma eğiliminde, elektronlar kopma eğiliminde, atomlar birbirinden uzaklaşma eğiliminde. E şimdi böyle bir şeyi zaten bilimsel olarak kanıtlandığı bir dünyada bunun tam aksinin hem de tam bir düzensizlikten bu kadar mükemmel bir düzenin oluştuğunu iddia etmek zaten sadece Oktar Hocam dediği gibi yani bir pagan dini öğretisi olabilir. Bunu anlatan bir pagan rahibidir. Ha, derlerse ki ya bu bizim inancımız. Ha, biz böyle inanmak istiyoruz. Ha, tamam ona yani kimse nasıl inanıyorlarsa inanırlar. Ama bunu bilim adına bu doğrudur diye çıkıp anlatmak. Bunu okullarda ders diye anlatmak.
Yıllarca.
Buna Allah'ın izniyle müsaade edilmez. Hocamız da Allah'a çok şükür buna müsaade etmedi. Şimdi artık zaten yapamıyorlar. Yani üniversitelerde, liselerde artık öyle eskisi gibi çıkıp da yani Darwinizmi, evrim teorisini öyle göğsünü gere gere hani bunun alternatifi yoktur gibilerden hiç kimse anlatamıyor. Çünkü normal ilkokul öğrencileri bile yok bir dakika diyor öyle değil. Protein olmaz diyor. Hiçbir zaman bir canlı başka canlı türüne değişemez. Çünkü genetik kodu var diyor. Genetik koda yeni bilgi ekleyemezsin diyor. İş bitiyor. Ortaokul öğrencileri artık bunu söylüyor Allah'a çok şükür. Niye? Çünkü bilgiye ulaşmak kolay. Doğrusunu anlatan var. Dolayısıyla o devir bitti. Kapandı inşallah.
Evet yani şimdi hücre düzeni inince sistemlerin muhteşemliği, DNA'daki bilgi, onun kopyalanması, ondan protein üretilmesi. Yani böyle hani bırakın böyle tesadüf zaten öyle bir şey konu değil de aslında Allah'ın sonsuz sanatını ve sonsuz aklının tecellisini gösteriyor bize. Yani bütün proteinlerde Allah'ın sonsuz aklı tecelli ediyor inşallah. Mesela bakın protein kopyalanması işlemi bile ne kadar kompleks bir sistemi var Allah'ın sanatını gösteren. Şimdi onunla ilgili kısa bir filmle izleyelim inşallah. Böyle kopyalama, basit bir kopyalama değil tabii. Yani orada çok sayıda protein ve enzim görev yapıyor. Bakın nasıl oluyor. Şimdi normal çekirdekten içeri giriyoruz. DNA var. DNA kopyalanacak. Ama DNA normalde tabii böyle açıkta durmuyor da. Mesela insan DNA'sı defalarca katlanmış olarak. Böyle bu şekilde açık değil böyle. Düzenli bir katlanmış şekilde duruyor ama burada açık olduğunu varsayarak enzim geliyor. Önce bu çift sarmal şeklinde bunun açılması gerekiyor. Çünkü birbirine bağlı iki tane DNA zinciri var. Arada bağlar var gördüğünüz gibi. Bunun bir fermuar gibi önce açılması gerekiyor. Onu yapan bir enzim var. Helikaz denen enzim, bakın protein ki birçok parçadan oluşuyor. Altı tane parçadan. O geliyor. Bakın geliyor. Ve normal bir şekilde açmaya başlıyor bunu. Bunu yerinde tutan özel proteinler var. DNA bağlı tutuyor. Burada daha yüzeyli anlatmış filmde. Fakat ilginç olan bir şey var. Şimdi DNA açıldığı anda, tek zincir haline geldiği anda, eğer kendi haline bırakılırsa, şimdi DNA zinciri böyle, o gördüğümüz o çıkıntılar var ya üzerinde, atomik çıkıntılar, onlar derhal birbiriyle bağ oluşturma eğilimine giriyor. Yani DNA katlanır ve arada kimyasal bağlarla bağ yaparak böylece kopyalanması imkansız hale geliyor. Bunun önüne geçilmesi için bakın Allah özel proteinler yaratmış. Burada gördüğümüz gibi tek zincirli DNA'ya bağlanan bağlanma proteinleri denen bu noktasal proteinler derhal fermuar gibi açıldıktan sonra bu enzim açtıktan sonra gelip üzerine bağlanıyorlar ki
uçlarına
kapanmasın diye DNA, kopyalanabilsin diye.
Akıllı var yani.
Kaç sistem yani, yani muhteşem yani. Böyle bakın sistem. Hem de yani maşallah.
Elektron mikroskopla görülecek kadar küçük bir şey.
Bakın derhal bağlandılar ki bir katlanma olmasın, bir yanlışlık olmasın diye. Şimdi bunun kopyası çıkartılacak. Fakat kopya burada gördüğümüz gibi DNA'nın iki ucu var. Biri 5 üstü 3 deniyor, biri 3 üstü 3 deniyor kimyasal farklılıktan dolayı. Sadece 5'ten 3'e doğru kopyalama olabiliyor. Yani kopyanın 5'inden başlayıp 3'üne doğru gidecek. Bu bir tane zincirde. Ama diğer zincirde de aynı yönde olması gerekiyor. Şimdi onu da göreceğiz. Fakat başlamadan önce başlayabilmesi için bu DNA polimeraz diye bir enzim var. Doğrudan başlayamıyor. Bu sefer başlaması için başka bir enzim geliyor. Önce RNA, küçük bir RNA bölümü oluşturuyor ki orada. O başlayabilsin diye. O da ayrı enzim yapıyor. Bu da muhteşem bir aşama bakın. Bakın 5'ten 3'e doğru kopyalama başladı. Fakat şimdi diğer zincir var. Diğer zincirde de 5 3 üstü yönü buradan bu tarafa doğru. Şimdi burada buradan doğru buraya doğruydu ya. Bu çatalın olduğu yerden aksi yönde olması gerekiyor bunun. O da aksi yönde gidiyor ve küçük küçük parçalar halinde yapılabiliyor bu. Buna da Okazaki fragmanları deniyor bakın. Bak burası 5, orası 3 olduğuna göre Okazaki parçaları denen parçalar halinde burada kopyası çıkartılıyor bu bölümün. Bakın biraz önce bahsettim. Önce RNA'nın yapılması gerekiyor ki kopyalama başlayabilsin. Onu RNA primer denen bir enzim yapıyor. Burada RNA bölümü oluşturuyor ki kopyalama olabilsin diye. O zaman polimeraz gelip diğer kısımları tamamlayabiliyor. Bakın geldi. Derhal DNA kopyası çıkarmaya başladı. Ama nasıl? Önce RNA bölümü oluştuğu için. Fakat sonra bu RNA'lar başa dert olurdu. Bunların kaldırılması gerekiyor. Onu da ayrı bir enzim yapıyor. Bakın şimdi o yeşil bölümleri kaldırılması gerekiyor. Evet, o da DNA polimeraz 1 onları kaldırıyor. En sonunda bir tane boşluk oluyor. DNA ligaz denen bir başka enzimle gelip bütün bu parçaları birleştiriyor. Bakın kaç aşamalı bir sistem. Bu proteinin birinin eksikliğinde bütün sistem çöküyor, kopyalama olamıyor. Bir de şunu gördük, kopyalama sırasında hatasız bir kopyalama var. Hata olduğunda düzelten enzimler var. Şimdi hata nasıl tanınacak? Bu da çok ayrı bir konu.
Hatayı biliyorlar da yani. Bir de o var. Hatanın bilinmesi
var. Hatayı biliyorlar.
Var.
Bir de hata nerede ama? Şimdi mesela kopya çıkartıldı. Bu orijinal DNA, bu da kopyası diyelim. Tamam mı? Bir hata var. Hata ama karşılıklı olduğu için. Yani burası mı hatalı, burası mı hatalı? Hangi tarafı düzeltecek? Bunu düzeltirse orijinali düzeltmiş oluyor, bozmuş oluyor o zaman. Orijinal DNA'da bozukluk meydana getirip kopyasının hatalı olmasını sağlar. Bunu da yaparsa doğrusu olacak. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Orijinal DNA'ya işaret konuyor. Bakterilerde orijinal DNA'ya işaret konuyor. A harfi işaretleniyor metil halkasıyla. İnsan gibi canlılarda da kopyasına çentik atılarak işaret konuyor. Böylece enzim hangisi kopya, hangisi asıl biliyor. Sadece kopyada düzeltme yapıyor. Ya bunu normal insana bıraksan yapamaz mı? Affedemez yani.
Hayır, şuur olmayan hayır bir burada enzim. Zaten çok açık bir şuur var yani. O şuur kime ait yani?
Enzime ait değil yani.
Tabii yani oradaki proteinlere mi ait, enzimlere mi ait, onları oluşturan atomlara mı ait? Yani çok basit bir soru sorması lazım insanın kendisine. Oradaki şuurun, o planlama bir akıl var orada. Kim bunu yapıyor?
Bir de
yani bunu nasıl hücre mi yapıyor diyeceksin? Ya da içindeki enzimler plan proje yapıp oturup toplantılar yapıp görev dağılımı yapıp birbirlerine o görevleri verip sonra hiç kimsenin görevini aksatmadan çok büyük. Yani bunu insanlar yapıyor olsa şunu bu kadar mükemmel ve düzgün yapmaları mümkün değil. Bu kadar hızlı yapmaları zaten hiç mümkün değil. Yani bütün bunlar saniyenin içinde binlercesi meydana geliyor. Şimdi bu nasıl olacak? Buradaki şuur Allah'ın şuuru, Allah'ın aklı.
Bir de
Allah'ın gücüyle oluyor.
Bu bilgiyi acaba onlara veren kim? Şimdi tamam organize ettiler de bunun bir eğitimi normal şartlarda insan olarak düşünseniz bir eğitim süreci geçer. İşte şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, DNA'yı tanıyacaksın, kopyasını tanıyacaksın, özelliklerini anlatacaksın, hangi proteinlerin olduğunu, hangi enzimlerin olduğunu anlatacaksın. Ama bunlar insan ilk doğduğu andan itibaren başlıyor. Yani benim evet. vücuduma mesela benim vücudumdaki bunu yapan protein enzimler benden önce yoklar. Benle beraber var oluyorlar. Evet. Ya demek ki bunun önceki bir geçmiş bilgisi de yok buna dair mesela. Hani bir tecrübe yok ya da bir bilgisi yok, bir öğrenilme yok. Tamamen Allah'ın dilemesiyle, evet. Allah'ın istemesiyle hareket ediyorlar. Allah'ın hani onlara emretmesi sonucunda görevlerini yerine getiriyorlar. Hani buna da baktığınız zaman da bu canlılarda hiçbir akıl şuuru geçin. Hani bunun eğitimini alabileceği bir şey de yok. Yani bir yer de yok baktığınız zaten zaman. Hani eğitim, hiçbir şey yok yani.
Hiçbir şey yok. Hayır eğitim yani zaten kime hani çok komik yani orada. Atomdan elektron mikroskopla görülebilecek kadar küçük şeylerden bahsediyoruz. Bir de yani şimdi biz insan yapamaz diyoruz. Bütün bu işlemler hani ilkel canlı dedikleri şey var ya. Onda da var zaten. Yani tek hücreli bir canlı da bütün bunları yapıyor.
Ay evet.
Yani şimdi ona ilkel demek zaten ne kadar anlamsız böyle bakınca yani. Ne demek ilkel yani? Bu bir tane tek hücreli bir canlı varken de zaten bütün bu mükemmel sistem tıkır tıkır işliyor. Çünkü o işlemeden başka hiçbir şey olmuyor.
O tek hücreli canlının nasıl yapabildiğini anlamak için on binlerce bilim adamı laboratuvarlarda gece gündüz çalışıyorlar ve yıllardır. 10 yıllardır yani bütün 20. yüzyıl boyunca o tek hücreli canlının bu işlemleri nasıl yapabildiğini yeni yeni anlaşılıyor bunlar. Evet. Mesela bakterilerde bu kopyalama işlemi çok daha süratli yapılıyor. Çünkü onların dairesel böyle daire şeklinde yuvarlak DNA halkaları var. Onu süratli kopyalayabiliyor. 40 dakika içerisinde kopyalıyor. 40 dakika içerisinde bölünür hücre. Onlar bakteri hücreleri. İnsanda bu böyle değil. İnsanda 3 milyar harflik dev bir DNA var. Ve bu katlanmış olarak kromozomlar evet. halinde bulunduğu için kopyalama çok daha zor. Çünkü proteinlerin etrafına dolanarak böyle milyonlarca protein etrafına dolanıyor DNA. O da çok özel bir durum. Kopyalama çok zor onun için. Normalde saniyede bakın şu kopyalamada 50 tane harf ekleyebiliyor insanda kopyalama sistemi. Bakteride 500 harf ekliyor ve çok süratli yapıyor. Ama insanda 50 harf ekleyebiliyor insandaki sistem. Normalde böyle bir sistemle insan DNA'sının kopyalanması 800 saat sürerdi. Yani tek bir hücrenin bölünmesi 800 saat gibi acayip bir süre. Böyle olmuyor ama. Çok noktada ve o kadar planlı ve programlı başlıyor ki kromozomlarda bu kopyalama hatasız ama böyle. 8 saatte kopyalama bitiyor. O dev DNA'nın yani 1 milyon sayfanın kopyalamasını 8 saatte tamamlıyor. Milyarda bir hata payıyla. O milyarda bir hata payı da enzimler tarafından gelip tanınıp düzeltiliyor. Onu düzelten enzim de aslında kopyalayan enzim. Onun aynı zamanda düzeltme mekanizmasını yaratmış Allah üzere. Acayip bir sistem. Adam yaparken bunu protein, adam derken protein, adamdan daha akıllı yani protein. Kopyalarken aynı zamanda hatayı da düzeltiyor bakıp. Ya bu böyle aklı evet, kavrama sınırların üzerinde bir de, sistem oluşmuş orada böyle.
Bir de bu şöyle. Sadece hani bir bölümü mesela hani insan vücudundaki DNA'nın kopyalanması. Sadece bu değil ki yani insan vücudunda sadece bu sistem yok. Daha bir sürü sistem var. Mesela hepsini tek tek oturup anlatsanız. Hani bunu bir insana yap desen zaten mümkün değil. Yani 1 milyon tane de insan toplasan bir araya herkese bir görev de versen bu sistemi zaten yapamazsın, yerinde tutamazsın evet. yani. Bütün bu sistemler sürekli dengede, sürekli bir kontrol altında ve sürekli biz farkında olmadan DNA bunları yapıyor. Biz şu anda normal gayet otururken bizim kalbimiz gerekli olan mesela kanı hücrelerimize, diğer organlarımıza dağıtıyor ama biz şu an farkında değiliz. Gayet normal konuşuyoruz ya da işte ne yapıyorsak. Bunun farkında bile olmuyoruz biz mesela, hissetmiyoruz bile. İşte bu da bize Allah'ın kontrolü altında olduğumuzu ve Allah'ın her an ve sürekli olarak bizi kontrol evet, ettiğini görüyoruz. Yani.
Ya bizim şu anda trilyonlarca hücremizde bir kopyalama yapılıyor. Hatasız. Evet. Hatayı, ya milyarda bir hata payı var. O hatayı hemen düzeltiyorlar. Neye göre düzeltiyor? Orijinaliyle kopyasını ayırt eden işarete göre. Peki o işaret ne oluyor sonra? İşaretin kalkması gerekiyor. Çentik atıyorsa bir kere çentiğin kapatılması gerekiyor. Diğer bakteride de özel bir ek koyuyor ki işaretlemek için. Onları kaldıran ayrı enzimler var ondan sonra. Onlar devreye giriyor.
Hepsinin görevi ayrı.
Hepsinin görevi ayrı ama sırayla böyle ve müthiş bir düzen var. Bekliyor ve şuurlu hareket ediyor. Yani başka bir izahı yok bunun. Adeta şuurlu. Bekliyor, sırası gelince işini yapıyor, hemen çekiliyor. İşini yapıyor, çekiliyor. Gidiyor oraya. Mesela bir şey taşıyor. Bir yük taşıyor. Sadece doğru malzeme ulaştırılıyor yerine. Ya bu suyun içinde hareket ediyor bunlar kapkaranlık bir ortamda. Ya nasıl oluyor bu? Bir güç var bunları hareket ettiren, doğru akıl gösterttiren değil mi?
Tabii.
Doğru işi yaptırtan, sırasını beklettiren, ondan sonra işi bitince giden. Bir akıl var orada, muhteşem evet. bir güç var. İşte o gücün sahibi, o aklın sahibine biz Allah diyoruz inşallah.
İnşallah. Bir de bizi izleyenler mesela şöyle düşünebilir. Hani işte bilim adamları bunları araştırmış. Yani buna evrime bağlayabilmek için yıllarca bir çaba göstermişler. Evrimle açıklayabilmek için kendi atlarına bir çaba göstermişler. Hani bunu bizi çok ilgilendirmez gibi düşünebilirler. Hiç öyle değil. Yani o materyalist kafa bu kadar açık bir gerçeği kabul etmemek adına yıllardır harcadıkları para, harcadıkları zaman faydalı işlere harcanmış olsa bugün henüz daha çözümü bulunamamış birçok hastalığın, doktor hocam daha iyi bilir, çaresi bulunmuş olurdu Allah'ın izniyle.
Evet, evet.
Vesile ederdi Allah, çaresi bulunurdu. Yani kanserin tedavisini bulmak için harcanan imkandan, zamandan belki yüzlerce kat fazla zaman ve imkan harcanmış bütün bunlara. Yani. Bir sürü hastalık, rahatsızlık var. Yani bilim aslında Allah'ın yarattıklarının nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını, bunları araştırmak için, bunların nasıl olduğunu anlamak için kullanacağımız bir enstrüman. Bunu doğru bir şekilde kullanırsak biz hem çevremizi, vücudumuzu, her şeyi çok iyi tanırız. Allah'ın izniyle onda olan işte hastalıkların çözümlerini, daha rahat yaşamak için gereken teknolojik gelişmeleri çok daha hızlı elde edebiliriz. Yani bilim adamları ne kadar dindar olursa aslında bilimsel gelişme o kadar hızlanır. Çünkü öbür türlü var olmayan, doğru olmayan bir şeyi doğru kabul edip onun üstüne bir şey kurmaya çalıştığı zaman ha babam yıkılıyor. Yıkıldıkça tamir etmeye çalışıyorlar. Olmadık bir şeyle 10 yıllardan beri uğraşıp buna zaman harcıyorlar, para
varmış
harcıyorlar.
Varmış gibi bir şey arıyor. Olmayan yani. Bir şey varmış gibi.
Anlatmaya çalışıyor. Mesela işte mutasyonla faydalı bir şey olur mu diye yıllarca denediler. Yıllarca laboratuvarlar, paralar, bilim adamları.
Tabii. Yok. Canlılara deniyorlar işte. Mesela
şey olmuyor.
Mutasyon çok, hani burada da gösterdik yayınlar sırasında. Mutasyon yapıyorlar, hani onların görüşüne göre hani değiştirebiliyorsun ya. Mutasyon yapıyorlar mesela, bir koyuna yapıyorlar. Koyunun bir bacağı daha çıkıyor mesela, 5 bacağı oluyor. Ama o çıkan bacağı evet. Yine kullanamıyor mesela, sadece görüntüde duruyor o şekilde. Ama kullanamıyor, canlının ömrü bitiyor mesela. Farklı bir sistem
yüklenmek için. Çünkü DNA'sında olmayan bir şeyi çıkartıyor.
Başka bir canlıda başka bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar. O canlıyı da öldürüyorlar. Şimdi bunlar da hem zaman geçiriyor, hem bir sürü masraf dediğin gibi hocanın, bir sürü nakit para harcıyorlar mesela, buna zaman harcıyorlar, para harcıyorlar ve canlıları hani kıyıyorlar bu şekilde. Zaten hani sen bunu yapana kadar bunu yaptın, olmadığını gördün. Daha niye üsteliyorsun, daha niye zorluyorsun, daha niye aranıyorsun hala? Ya bunu yaptığı zaman zaten hani bu saçmalığın artık farkına varıp hani biri de çıkıp dememiş ki aralarından, ya biz bu saçmalık yapıyoruz ama hiçbiri tutmuyor, biz niye devam ediyoruz diye biri çıkıp da demiyor mesela bunu.
Ya bakın şimdi hocamın söylediği de o, senin de söylediğin çok doğru. O kadar vakit kaybettirdi. Yani o 20. yüzyılda bilim adamlarının sarf ettiği efor ve para, eğer bu evrim saçmalığını ispatlamak için kullanılmasaydı, bu tesadüf saçmalığını, bilim bambaşka bir yerde olurdu bugün. Şimdi Mehdiyet'te biz bunu göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Yani bilim tarihte olmadığı gibi ilerleyecek, sanat ve estetik. Şimdi bir iki örnek verelim. Bakın Lysenko diye birisi var. Bu baş biyoloğu Komünist Rusya'nın. Bu evrimci. Ve Lysenko buğdayın evrim geçirip soğukta evrimleşerek buğday verebileceğini iddia ediyor. Soğuk bir iklime uyum sağlayacağını iddia ediyor. Ve bunun için deney yapıyor. Ama nasıl bir deney biliyor musunuz? 1928 yılında Sibirya'nın 8 milyon hektarına Rusya'nın tahıl ihtiyacını ekiyor. Bu dal yaprak çiçek. Yani orada bundan buğday soğuk evrimde evrimleşecek diyerek 8 milyon hektara şey yapıyor. Sonucunda halkın yıllık ihtiyacını oraya ektiği için milyonlarca kişi açlıktan ölüyor. Milyonlarca kişi. Nikolay Vavilov, Lysenko'nun uygulamalarının milyonlarca kişinin ölümüne neden olabileceği yorumunu yaptığı için de, adam yorum yapıyor ya diyor, ne yapıyorsun sen diyor, tutuklanıyor ve hapishanede açlıktan ölüyor. Onu da öldürüyorlar, açlıktan öldürüyorlar. Daha sonra Mao döneminde, bakın internet sitesindeki bilgisini de göstereyim burada. Trofim Lysenko, ideoloji, güç ve bilimin yok edilmesi başlığıyla ilgili olarak burada yayınlanıyor. Mao döneminde de bakın Lysenko kromozomların ve genlerin varlığını reddediyordu. Stalin ve çevresi yeni gelişmekte olan genetik bilimine burjuva sahte bilimi adını vermişlerdi. Bakın komünist kafanın, darwinist kafanın ne getirdiğini tabii görmek açısından. Öyle kemik kafa ki bunlar böyle. Yani bu mantık. Açlıktan ölüyor insanlar. Açlıktan öldü diyen adamı da açlıktan öldürüyorlar hapishaneye atıp. Adam karşı çıktığı için. Cansız maddelerden bakterilerin, hatta kurtların oluştuğunu savunuyordu komünist rejimde. 1927-35 yılları arasında Sovyet Rusya'da hakim olan kıtlık döneminde milyonlarca kişi açlıktan ölüyor. Bunun aynısını Mao yapıyor Çin'de. O da milyonlarca kişiyi açlıktan öldürüyor. O da soğuk iklimde buğdayın evrimleşeceğini denemek için. Bakın yani bu kafanın neye getirdiğini görmek açısından.
Hayır, akılsızlığın boyutuna bak. Al 3 tane buğdayla 5 tane buğdayla dene.
Yani 8 bin hektarlık aranda ne deniyor?
İşte, şimdi bakın diyorlar ki kafanın bize, çözüm üretme şekli.
Yine bak komiserin nasıl bir mantık yapısına sahip olduğunu görmek açısından. Daha doğrusu mantıksızlık. Tohumların birbirine çok yakın olarak toprağa ekmek suretiyle aralarında sosyalist dayanışma sağlayacağını iddia ediyor adamlar.
O kalabalık yani kepazeliğin
boyutu yok yani. Milyonlarca insan açlıktan öldürüyorlar. Zalimliğin sınırı yok. Tabii. Ya komünizm bu demektir zaten. Yani insanlar ya PKK ne gerekli, ne var özellik verirsin kardeşim. Bölünsün PKK yani dağdan insin. Ya oturup şey o tabii ki de hakları var gibi. Ya adam hocamız anlatıyor. Bunlar diyor onları diyor size yedirirler diyor yani bunu söyleyenlere. Hani eski tüfek komünistler diyorlar ya. Önce onları zaten zarar verirler. Yani bu tabii, komünizmdeki zalimliğin ve taş kafalığın sınırı yoktur.
Tabii.
Yani çünkü bak, ortada yani bu Rusya'da böyle oldu. Çin'de böyle oldu. Küba'da böyle oldu. Kore'de böyle oldu. Her yerde kan döküldü. Çünkü komünizm genel mantığı kan dökülecek üzerine kuruyor. Evet. Darwinizme dayalı çatışma diyor. Yani çatışma diyor ilerlemenin temelidir evet, diyor. Kan dökerek diyor ilerler diyor. Tarihin ilerlemesi diyor. Çatışmayla olmuştur diyor. Sınıflar arası çatışma diyor. En son aşamasında diyor. Proletarya diyor. Burjuvaziyi yani bütün zenginleri, idarecileri kanlı olarak ortadan kaldıracaktır diyor. İşte PKK'nın iddia ettiği bu.
Tabii.
PKK ne diyor? Proletarya diktatörlüğü olacaktır diyor. Bunların iddiası bu şekilde. Terörist zaten adam. Yani terör hı, yapıyor ve komünizmin gereğidir diyor. Lenin diyor. Terör savunmayanları biz ayıplıyoruz diyor zaten. Bölücübaşı da ben diyor bu dönemin Lenin'iyim diyor. Ben de ayıplarım diyor terör yapmayanı diyor. Aynı mantık zaten. Terörü savunuyor açıkça. Bombalayacak, yakıp yıkacak diyor. Proletarya diyor. Ne yapacak diyor? Bütün diyor varlıklı olan, gördüğü herkesi diyor, yöneticileri diyor, hepsini diyor kanlı olarak ortadan kaldıracak diyor, yok edecek diyor. Bu mantığı savunuyor. Böyle bir adama dağa çıkmış zaten adam. Mağarada yaşıyor. Hocamız anlattı yani. Bu adama sen ya ayıptır, etmeyin, eylemeyin, gelin çorba için beraber oturalım, sofra kuralım. Dinler mi bunu dedi hocamız yani böyle bir adam. Adam ona din olarak inanmış.
Tamam.
Ya mağarada, dağda yaşayabilir mi insan? Öyle bir din olarak inanmış ki o sapkın felsefeye mağaraya çıkıp yani vurulmayı, ölmeyi, öldürmeyi göze alacak kadar. Hem öldürüyor bir yandan da ölme riskine de giriyor. Komünist için demişti hocamız ölmek, öldürmek bir konu değildir. Yani bir komünist için. Çünkü ona böyle yani bütün şeyle inanmış. Onun bir tek şekilde o ortadan kalkabilir. Onun Darwinizmin geçersizliğine ikna edilmesiyle ve komünizmin bilimsel olarak hı, geçersizliğine ikna edilmesiyle. Ona yoksa ayıptır, aman yapma, işte niye yapıyorsun?
Ya çoluğa çocuğa karışma.
Ha, bilmem ne, bu tip şeylerle olmaz. Hı. Olmayacağı da zaten 30 yıldır görülüyor yani Türkiye'de. Yani.
Evet. Şeyde de olmuyor, hani aynı tepkiyle de olmuyor çünkü evet, gelen arkadan gelen de o mantıkla o sistemle geliyor.
Tabii.
O yüzden o şekilde de olmuyor ancak hani düşüncede hani onları eğiterek ancak bu konuyla ilgili. Evet. Hani hocamızın da dediği gibi hep ancak o şekilde hani sonlandırabilirsiniz. Evet. Çünkü vurduğunuz zaman da hani arkasından gelen yine aynı mantıkla geliyor zaten.
Fikri
yine
aynı düşünceyle
geliyor. Tabii, o fikirle tabii, geliyorlar. Önemli olan fikri evet, olarak hani onlara zaten o şekilde
ikna etmek. Zaten onun o kinini oluşturan o inandığı ideoloji. Ona enerji veren de o. O ideolojiyi evet, elinden aldığın zaman ancak zaten o enerji biter zaten yani. O, hani şimdi tam çok detaylı hatırlamıyorum. Benzer bir örneği hocamız vermişti diye hatırlıyorum. Yani mesela birisi diyelim elinde bir silahla bir şeyle birisine hani inanmış ki o ona işte ailesine zarar verdi. Evet. Gitti onu işte gidip öldürecek. Yani buna yapma ayıptır şununla bununla değil. Ancak o yapmadı yani ona ikna edersen ki ona zarar veren ailesine zarar veren o değil. Yanlış biliyor. Hı-hı. O anda bütün şeyi bir der. Yani o evet, hırsı, kini, başka türlü ikna etmek çok zor. Çünkü ona inanmış. Kendisi için onu bir tehlike olarak görüyor. Şimdi adam dağdaki adam da bir şeye inanmış ki o dağa çıkmış.
Tabii.
Ve diğer insanları kendi fikir sistemi için, düşüncesi için, hayat tarzı için tehlike olarak görüyor, düşman olarak görüyor. O gidiyor düşmanını öldürüyorum diye insanları
katlediyor. Ben vurmazsam o beni vurur diye.
Gibi geliyor. Yani şimdi buna eğitimle, buna fikirsel olarak o sistemin yanlışlığını anlatmadan bunu vazgeçiremezsiniz ki. 3 tanesi, 5 tanesi vazgeçer. Arkadan daha fazlası gelir. Tabii. Mutlaka bunun yanlışlığının çok detaylı bir şekilde anlatılması lazım. Yani insanlar bir yandan oradaki o sisteme altyapı oluşturup sonra da vay niye böyle sonucu oldu diye şikayet ediyor. Kardeşim sen kendi devletinin okullarında bile o Darwinizmi, materyalist kafayı yıllarca tek doğruymuş gibi insanlara anlatırsan bu adam o materyalist felsefeyle büyüyüp sonra komünist olunca niye şaşırıyorsun? Zaten yokluk içinde yaşıyor şeyde. O felsefeye inandırıldığı zaman da adamın işte zaten dininin ibadetleri bu. Yani katliam yapmak, terör yapmak, gidip insanları katletmek onun dininin gereği gibi yani. Öyle görüyor adam. Çünkü onun inandığı insanlar bunu savunmuşlar yıllarca. Yani onun için işi mutlaka hocamızın dediği gibi temelden değerlendirip mutlaka ve mutlaka ideolojik olarak yıkılması lazım. Şimdi Allah'ın izniyle de bu oluyor zaten. İnşallah. Onun için de güçleri her geçen gün azalıyor. Gittikçe bir azınlık haline geliyorlar. Bir kere zaten tertemiz Kürt halkı, Allah'a inanan, dinine inanan Kürt halkı zaten onlara prim vermiyor. Yani ancak korkuyla, yıldırmayla, baskıyla ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Allah'ın izniyle onlar zaten sapasağlam, aslan gibi. Onda kalan bir avucu da yani gittikçe güçleri azalıyor. Ama bunun doğruluğuna bir kere tüm milletimizin de inanması lazım. Devletin de inanıp bu konuda çok ciddi faaliyet göstermesi lazım. En azından kendi yapamıyorsa bile bu konuda faaliyet gösteren sivil kuruluşları çok ciddi anlamda desteklemesi lazım. Başka türlü çünkü bu işin çözülemeyeceği Ender hocam da dediği gibi zaten. Yani bunu bir 40 yıl daha mı deneyeceğiz yani?
Evet.
Biz yani kendimizi bildik bileli böyle bir durum var. Hep de aynı şeyden anlatılıyor. İşte operasyon yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bitmiyor yani. Demek ki böyle bitmiyor.
Evet.
Yani bir ara burada vermemiz gerekiyor herhalde.
Bir kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İlk yarıda biz hani bilimin ne kadar geliştiğinden, teknolojinin ne kadar geliştiğinden bahsettik. Bunun da özellikle bu zamanda oluyor olması da aslında insanların biraz bunu da düşünmesi gerekiyor. Bunun da bu kadar ileri boyutlar artık ilerlemesi ve sürekli olarak gelişmesi ahir zamanın alametlerinden. Peygamber Efendimiz zaten söylüyor. Bu zamanda bilim ve teknolojinin çok fazla gelişeceği, insanların artık her şeyi daha rahat bir şekilde oturdukları yerlerden dahi öğrenebileceklerini, hatta bilgisayarlardan, televizyonlardan, uçaklardan dahi bahsediyor Peygamber Efendimiz hadislerinde. Bunun da ahir zamanda olacağını bahsediyor. Ve ahir zamanın da bir tane gerçekten müceddide olacağını ve insanların zor durumlarda, zor durumdaki zamanında, ahir zamanında gelip onların yardımıyla, onun desteğiyle beraber, onun vesilesiyle de kurtaracağından bahsediyor. Bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ve Hazreti İsa'nın geleceğine dair birçok hadis bildirmiş bizlere. Bunlardan bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in Musevilerin kitabı olan Tevrat'ı da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkaracağından bahsetmiş. Çünkü hani
Musevilere gönderilen,
evet,
gönderilen kitabı. Biz de inanıyoruz çünkü.
Tabii. Evet tabii ki. Ya şey, şöyle bir görüş olduğu için hani o kitapta değişiklik olduğuna dair, Tevrat'ta değişiklik olduğuna dair hani söylentiler de vardı. Daha doğrusu öyle olduğu da biliniyor. Evet. Bunun gerçek, yani gerçek anlamda gerçek tam doğru olarak Tevrat'ın çıkarması da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la olacak diye Peygamber Efendimiz söylüyor. Bundan biraz bahsetmek istiyorum ben. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerçek Tevrat'ı çıkarır ve bir Musevi cemaate onun vesilesiyle Müslüman olur. Ona, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın denilmesinin sebebi şudur. O Yahudilerin haç yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dahil kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam denilmesinin nedeni Şam'da bulunan dağlardan birine yönelecektir. Oradan gerçek Tevrat kitaplarını çıkaracak, Yahudilere karşı delil getirecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zaman hadislerini en doğru şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam açıklayacaktır.
Ya o Hazreti Mehdi'nin gerçek orijinal dönemde orijinal Tevrat'ın bulunması da onun Mehdi'nin bir delili inşallah, mucize olarak.
Çok var zaten böyle, Peygamber Efendimiz çok bahsetmişti. Hazreti İsa'nın arkasına geçip Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı öne namaz kıldığımı, arkasında namaz kılması. Bunlar zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hani bize Peygamber Efendimiz tarafından söylediği, net bir şekilde anlamamız için bizlere ettiği tarifler. Yani hani bunları söylemeyebilirdi ama evet. Peygamber Efendimiz çok fazla bahsetmiş hadislerinde.
O delilleri görünce Museviler de Müslüman oluyorlar.
Evet.
Çünkü Tevrat'ın orijinali bir kere görüyorlar. Kur'an'la birebir. Tabii mutabık. Yani her şeyle aynı inşallah. O tarif edilmiş kısımlarıyla alakası yok. Gerçi değişmemiş kısımları da var. Hocamız onun kitap halinde de göstermişti inşallah.
Evet.
Onlara da inanıyoruz tabii ki. Yani Tevrat var çünkü Kur'an'da var. İncil'de var. Ama orijinal çıktığında birebir Kur'an'la mutabık inşallah. Allah'ın kitabı, indirdiği kitap. Onu görünce de Museviler Kral Mesih'i de bekledikleri için Mehdi ile aynı kişi net kanaatle Müslüman oluyorlar inşallah. Evet, hadise inşallah. Peygamberimiz.
Zaten bunu, o şekilde Allah'ın, hani, Allah'ın dilemesiyle olduğu için, hani mesela Hazreti İsa'nın da o şekilde, hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a hani önünde arkasında şekilde namaz kılması da, o da Hristiyanları Müslümanlığa doğru çekecek. Evet, yani inşallah. Allah bu şekilde vesile yapmış. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da hani bunların yani dini lider olarak dünyada İslam'ı yayıp bütün dünyanın İnşallah. Hani büyük bir kısmının Müslüman olmasına vesile oldu.
Tabii. İnşallah. Yani ve özgürce İnşallah. İsteyerek yani çok severek evet, isteyerek severek. İnşallah, evet, inşallah iman ediyorlar. Çünkü Hazreti İsa'yı da görüyorlar. Hazreti İsa da Müslüman inşallah.
İnşallah.
O da Kur'an'a tabi. Evet. İnşallah. İncil'in de orijinali çıkıyor inşallah. Ve onlar da Müslüman oluyorlar. Evet. Ama hadislerde bildirildiği şekilde hocamız da bunu açıklamıştı inşallah zaten. Ama Peygamberimiz bildiriyor hadiste. Ve Bediüzzaman Said Nursi'nin izahlarında da o da hadislere dayanarak izah ediyor. Müslümanlar tam, özür dilerim, Hristiyanlar tam Müslüman olma eğilimindeyken. Yani bu tabii Mehdi'nin yaptığı çalışmalarla oluyor inşallah. Darwinizm ve materyalizmi yıkmasıyla inşallah. Hristiyanları hak yola davet etmesiyle inşallah. Tam Müslüman olma eğilimine geliyorlar. Ama olmuyorlar demişti hocamız. Hazreti İsa'yı görünceye kadar inşallah. Evet. Hazreti İsa'yı gördüklerinde de o zaten İslam'a i̇nşallah. Davet ediyor inşallah. Hazreti İsa Peygamber Aleyhisselam. O şekilde Müslüman oluyorlar inşallah. İnşallah.
Bir anlamda Hazreti İsa'nın onayını bekler duruma evet. geldiklerinde.
Evet. Evet.
Ondan sonra evet. Hazreti İsa'nın nüzulüyle birlikte de zaten Müslüman oluyorlar inşallah. İnşallah. Zaten Hazreti Mehdi'nin Hristiyanlara, Musevilere karşı şefkatli tavrı da onları Müslümanlığa çok ısındıran bir şey.
Evet,
hem maşallah. Kur'an'ı olduğu şekliyle, Allah'tan indiği şekliyle insanlara anlatıyor. Hem de bütün insanlara, Hristiyan'a da, Musevi'ye de, o anda hiçbir dine inanmayana da şefkatle, merhametle yaklaşıp doğruları en güzel, en hikmetli şekilde anlatıyor. Dolayısıyla da zaten bütün dünya dediğin gibi kendi iradesiyle, muhabbetle, sevgiyle İslam'a yaklaşıyor. Hazreti İsa'nın gelmesiyle de inşallah bütün Hristiyan alemi de Müslüman oluyor. Zaten bütün dünya, hani geçmiş tarihe baktığımızda da hep böyle bozulmaların en fazla olduğu dönemde Allah bir elçi gönderiyor dünyaya.
Evet.
Ve bütün düzelmelerin, bütün iyiye gidişlerinde mutlaka vesilesi oluyor. Ve bu vesile bir insan topluluğu ve bu insan topluluğun başında da mutlaka bir lideri oluyor. İşte ahir zamanın o lideri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam.
Maşallah. Evet.
Yani onun için hani insanlar mesela bir kısım birileri çıkıyor işte buna başka yorumlar yapmaya çalışıyor. İşte şahsi manevidir diyor. Külliyattır diyor. İşte kitaptır diyor. İşte bu gözle görülmez diyor. Dünyada hiç böyle bir şey olmamış ki. Yani bunun hiçbir uygulaması yok. İki yönde de yok. Yani ne zaman Allah doğruları anlatmak için bir din gönderdiyse de onun da mutlaka bir elçisi var, peygamberi var. Her asrın bir müceddidi var. Var olan kitabı, Kur'an-ı Kerim'i yorumlayan her asırda yine bir insan var. Aynı şekilde küfrün de hep önderleri, hep liderleri var. Yani nerede bir karmaşa, kargaşa çıkmışsa bunu yapan bir topluluk da var, bir fikir sistemi de var. Ama bunun başında da bir insan var. Şimdi dolayısıyla zaten Allah'ın adetullahına baktığımızda bu hep böyle olmuş. Zaten Peygamber Efendimiz yüzlerce hadisle de kaşına, gözüne, vücut şekline, saçına, sakalına kadar en ince ayrıntısına kadar tarif ederek bir insanın, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda gelip bütün Kur'an ahlakının bütün dünyaya hakim olacağını bize müjdesini veriyor. Müslümanların bununla gerçekten sevinmesi lazım. Sadece Müslümanların değil, Hristiyanların, Yahudilerin, hatta ve hatta işte hiçbir dine mensup olmayan insanların bile sevineceği bir müjde bu. Çünkü Hazreti Mehdi bütün dünyaya adaleti getiriyor. Bütün dünyaya sevgiyi getiriyor, şefkati getiriyor, gerçek özgürlüğü getiriyor. Hiç kimse düşündüğünden, yaptığından, fikrinden dolayı sorgulanmıyor. Hiç kimse bir şeyi düşünmeye, inanmaya zorlanmıyor. Herkes samimi kanaatiyle, özgür iradesiyle neye inanıyorsa onu yaşamakta serbest oluyor. Yani şimdi böyle bir dünyayı, böyle bir ortamı kim istemez? Sadece fitne fücür isteyen, savaş isteyen, kan isteyen, terör isteyen veya haksızca bir takım şeylerden menfaat elde etmeye çalışan birileri bunu istemez. Bunun dışında kalan herkes hangi dine mensup olursa olsun bunu ister. Ve bunun için çaba göstermesi, en azından ağzıyla bunu istediğini söylemesi gerekir. Yani söylemeyenin de kendine mutlaka dönüp sorması lazım. Ya böyle bir şey ben niye istemiyorum diye. Değil mi? Hele bir Müslüman, yani böyle bir şeyi kendine asla yakıştırmaması lazım. Yani çünkü bahsettiğimiz şey herkesin mutlu olduğu, huzur içinde yaşadığı, bolluk ve refah içinde yaşadığı bir dünya. Bu dünya için herkesin uğraşması gerekir inşallah.
Peygamber Efendimiz zaten hadislerinde söylüyor. Göklerdeki, hani gökte uçan kuş, denizde yüzen balık dahi hani razı olacaktır diyor. Evet. Bu da demek oluyor ki, hani hocamın da dediği gibi, demek ki herkesin sevinmesi gerekiyor. Sadece Müslüman aleminin değil, bütün dünyada var olan insanların buna sevinmesi lazım. Yani bir dine mensup olarak değil de, hani Müslümanlara, zaten Müslümanlara özel olarak da gelmiyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Dünyadaki fitneyi, karışıklığı, adaletsizliği, dengesizliği ortadan kaldırmak için İnşallah. Allah tarafından dünya yani gönderiliyor. İnşallah. Bu şekilde İnşallah. De olduğu için hani sadece bir dine, sadece bizim dinimize, Müslümanlığa diye dediğimiz zaman bu da yanlış oluyor. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün dünyadaki insanlar için. İşte şu an mesela nasıl Somali'de insanlar ölüyor? Müslüman onlar da mesela. Ya da herhangi bir yerde geçmiş tarihlerimizde de çok yaşandı. Fitne sonucu, savaşlar sonucu birçok insanlar hayatını kaybetti. Bunlar nasıl oluyorsa bütün dünyada, Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bunları durduracak. Bir başka hadiste de Peygamber Efendimiz hani uykusundan uyuyan dahi uyandırılmayacak. Tek bir kişinin dahi diyor burnu kanamayacaktır diyor mesela hadiste. Bu da demek ki çok insanları geldiği zaman hiçbir şekilde rahatsız edici olarak değil. Zaten çalışmalarını ilimle, bilimle, fenle, insanlara güzel anlatarak, güzel anlatımıyla yayacağını söylüyor Peygamber Efendimiz hani Kur'an ahlakını. Bu şekilde zaten hiçbir zorlama, dinde zaten bizim dinimizde zorlama yok. Hiçbir şekilde bir insana baskı yapma, zulüm yapma yok. Tam da Kur'an'ımızın gerektiği gibi, Allah'ın da istediği gibi insanlardan güzel bir şekilde, insanlara olayları bilimle, ilimle anlatarak, güzel anlatımla bu şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam yayacak. Bu zamanda da Peygamber Efendimiz bunun zamanını da söylüyor. Nasıl Erkan Hocam az önce söyledi. Hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özellikleri. Aynı zamanda dünyada o zamanki yaşanacak olayları da bahsediyor. Evet. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşayacağı hayatı da, çekeceklerini de, işte sıkıntılı dönemlerinin olacağından da bahsediyor. Yani çok detaylı bir anlatım var Peygamber Efendimiz tarafından. Bu zamanda olacağını da biz hadislerden baktığımız zaman rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü zamanlar ve anlatım o kadar net ve o kadar açık ki, yani bunu anlamak için çok fazla düşünmeye, çok fazla acaba mı şöyle mi demeye gerek yok. Hadise baktığınız zaman çok açık şekilde tariflerin böyle olduğunu, Peygamber Efendimiz çünkü diyor ki hani tesbih taneleri gibi olaylar ardı ardına geldiği zaman diyor mesela. Onun da şimdi bize olduğunu görüyoruz. Yani son 30 senedir bunların arka arkaya peş peşe olduğunu görüyoruz. Çoğu olaylar mesela hiçbir zaman dünya tarihinde olmamış olaylar. Hani diğer tekrarlananlar da var ama bu kadar peş peşe şekilde olan ve bu kadar düzenli arka arkaya gelen başka yok. Bir olay dizini yok bu
yok
şekilde.
Yok, hepsi oldu maşallah. Evet.
Zaten mümkün de değil. Çünkü bazı olaylar dünya tarihinde bir kere o şekilde olmuş. Yani birçok olay bir kere olmuş dünya tarihinde. Bilinen tarihte ikinci bir olay yok. Bir de dediğin gibi bunların onlarcası, yüzlercesi peş peşe olmuş. Hem de çok kısa bir zaman aralığında. Yani Hicri 1400'de başlayan günümüze kadar gelen çok kısa bir dönemin içinde bunlar olmuş. Yani zaten hep hocamızın da söylediği bir şey. Yani normalde bütün dünyada çok büyük olay olması lazım. Yani işte birileri bir şey söylemiş oluyor. O 50 yıl sonra, 100 yıl sonra ona benzer bir olay gerçekleşince bayağı bir yaygara koparıyor insanlar. Vay anasını işte, o Nostradamus var, o gerçekten daha önce söylemiş de. İşte ya da kainlik iddiasıyla ortaya çıkan birilerinin. O da yani yarım yamalak benziyor, benzemiyor olay şeyi falan. Bir tane bir şeyden herkes büyük heyecan duyuyor. Burada o kadar net bir şey var ki, Peygamber Efendimiz 1400 sene önce bir olaylar zinciri anlatmış en ince detayına kadar ve bunlar teker teker teker hepsi meydana geliyor. Yani bu çok heyecan verici bir şey. Yani bunu böyle herkesin sabah akşam birbirine anlatması lazım. Ama işte bunu bir şekilde işine gelmeyen bir takım insanlar hep engellemeye çalışıyorlar, üstünü örtmeye çalışıyorlar.
Bu da işte hocam aynı şekilde Peygamber Efendimiz bunu da söylüyor. Bu da Hazreti Mehdi
Aleyhisselam'ın çıkış alameti.
Evet, hani bu şekilde önünün kapanmaya çalışması, sanki hani gelmeyecekmiş gibi insanlara anlatılması ya da ümidin kesilmesi diye Peygamber Efendimiz onu da hadiste belirtmiş. Hani bu olduğu zaman da zaten diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir diye. Hani bu olayların da bu şekilde yaşanıyor olması bize zaten bunu bir kez daha gösteriyor. Çünkü bu söylediğimiz olayları da yaşıyoruz. Bu şekilde kendi çıkarlarına ters düşen insanlar, çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam söylemek istemiyor. Çünkü Kur'an'ı işte hurafelerle, bidatlarla, çünkü diyor ki Peygamber Efendimiz Kur'an'dan, Kur'an'da insanların hurafeleri ve bidatları, kendi eklediklerini Hazreti Mehdi Aleyhisselam kaldıracaktır diyor. Yani ve bütün herkes, bütün insanlar ona bağlanacaktır. Yani bütün mezhepler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bağlanacaktır diyor. Çünkü bu hurafeleri ve bidatları ortadan kaldırıyor. Ve Peygamberimizin de hadislerini en güzel şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam açıklayacak. Onunla ilgili devam edelim isterseniz. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurduğunu duydum. Buyurdu ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyamettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. Yalnız o, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerini açıklayacaktır.
Evet, bu da büyük mucize yani. Evet. Hazreti Mehdi ile ilgili olan hadisleri, ahir zamanla ilgili hadisleri en iyi anlatacak kişinin Hazreti Mehdi olduğunu söylüyor. Yani biz inşallah Hazreti Mehdi'yi gördüğümüzde bütün fiziksel özelliklerinin olduğunu göreceğiz. O güne kadar hatırlayacak, herkes hatırlayacak inşallah. Hazreti Mehdi'yi ve ahir zamanı en iyi anlatmış olan kişi, Peygamberimizin hadislerini en iyi açıklamış olan kişinin olduğunu görecekler inşallah. İstanbul'da olduğunu görülecek inşallah ve Darwinizm ve materyalizmi dünya çapında yerle bir ettiğini bilecekler. Ve en önemlisi, yani büyük alamet, Türk İslam Birliği'nin olmasına vesile olan kişi olduğunu görecekler. Ve hepimizi göreceğiz, yani görecekler değil de hepimiz göreceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın bir verisi, Hazreti İsa ile de namaz kıldıklarında Hazreti İsa'nın imamlığa geçirdiği kişi olduğunu göreceğiz inşallah. İnşallah. O çok net büyük alamet, evet, inşallah. Yani tabii zannı galiple inşallah odur, Allahu alem odur, diyecek herkes inşallah. Bilecek. Çünkü bütün özellikleri, her şeyiyle, yani geçmişiyle, imanının nuruyla inşallah, çok üstün ahlakıyla.
İnşallah.
Değil mi? İnşallah Peygamberimizin soyundan seyit olmasıyla, hadisleri en iyi açıklayan kişi olması i̇nşallah. Sebebiyle ve eze eze söke söke İslam dininin hakim etmesiyle inşallah, inşallah vesile olmasıyla onu herkes, bütün dünya sevecek,
İnşallah.
Bağlanacak. Tabi bu dönemde sahtekarlık yapanlar da çok pişman olacaklar sonra inşallah. İnşallah. Mesela hocamız bugün anlattı. Cahilinden yapanlar var, bilerek yapanlar var. Mesela şahsi manevi diyen, bilerek yapan bir ekip var az sayıda da olsa. Bir de cahilinden yapanlar var. Cahilinden yapanlar zaten ikna oldu. Çünkü hocamız çok net delillerle Risale-i Nur'dan, değil mi? Çok net delillerle anlatıyor Said Nursi Hazretleri bir kişi olduğunu, zat olduğunu, ama 30'un üzerinde defa yani zat kelimesi zat geçiyor.
Zat gelecek inşallah. Gelecek diyor bir de mesela. Onu Bediüzzaman Said Nursi'ye diyorlar hani etrafındakiler, talebeler hani sen misin diye. O da özellikle mesela vurguluyor. Arka arkaya 7-8 defa söylüyor. Gelecek diye, bir zat gelecek diye. Arka arkaya mesela söylüyor. Bediüzzaman Said Nursi zaten çok güzel anlatmış mesela eserlerinde de. Ve zaten hani Allah'ın özel hidayet verdiği insanlardan bir tanesi, geleceği çok iyi görebildiği için Allah'ın göstermesiyle mesela tarif ediyor da Hazreti Mehdi Aleyhisselam hani fiziksel özelliğiyle yaşayacaklarını, o da aynı şekilde mesela tarif ediyor. İşte, evet. Bu da başka bir hani.
Onu mesela hocamız birçok yere açıklamıştı. Yani şimdi mesela fiziksel özellikleri de anlatılıyor. Ama o fiziksel özelliklere benzeyen bir sürü kişiyle karşılaşabilirsiniz. Evet. Ya da bazı fiziksel özellikler bir sürü kişide bulunabilir. Asıl burada önemli olan meydana gelecek bir durum var. Yani bu çok önemli bir şey. Yani Allah'ın dinini, Kur'an'ı bütün dünyaya anlatıp insanların hidayetine vesile olacak. Bu o kadar büyük bir olay ki zaten bu olay gerçekleştiğinde buna olan vesile olan insanı görmemek mümkün değil ki. Yani Hazreti İsa dünyaya gelip Hazreti Mehdi ile bir araya geldiğinde, birlikte namaz kıldıklarında bu o kadar net bir şey ki.
Evet.
Zaten bütün Hristiyan aleminin Hazreti İsa ile birlikte Müslüman olmasına vesile olan insanı herkes bilecek. Zaten ondan sonra da yani hani bir tereddüde, bir şeye gerek kalacak bir durum oluşmayacak ki. Dolayısıyla yani Müslümanların gönlünün çok rahat olması lazım.
İnşallah.
Bu konuda. Yani zaten hadislerde de var. Hazreti Mehdi hiçbir zaman ben Mehdi'yim diye iddia etmiyor. Evet. Asla. Söylemem. Ve kesinlikle. Zaten gerek yok ki. Yani çünkü her Müslümanın görevi çok açık. Zaten bütün Müslüman hayatı boyunca Allah yolunda mücadele etmekle sorumlu. Allah'ın dinini anlatmakla sorumlu. Allah'ın dinini, Kur'an ahlakını, o güzel ahlakı herkese anlatıp yaşanmasına vesile olmak için çaba göstermekle sorumlu. Hazreti Mehdi bunun en üst seviyede yapan, Allah'ın dilemesiyle en büyük bir başarıyla gerçekleştiren ve ahir zamanda bunun zafere ulaşmasına, sonuca ulaşmasına vesile olan insan. O zaten bir kul olarak Allah'a karşı görevini en iyi şekilde yapma gayretinde. Sonucu zaten Allah veriyor. Ve o sonuç ortaya çıktığı zaman zaten Allah'ın izniyle ömrümüz olursa hepimiz göreceğiz. Bütün dünya görecek. Ve zaten o gün geldiğinde bütün insanların gönlü onun muhabbetiyle, sevgisiyle dolacak. O da hadislerde belirtilen bir şey. Onun için yani burada bütün Müslümanların kendi şahsi menfaatlerini, çıkarlarını, işte işine gelir mi gelmez mi, bu tip yani dünyevi küçük hesapları tamamıyla bir kenara bırakıp Allah'ın emrettiği yoldan gitmesi lazım. Zaten yeryüzünde fitne kalmayana kadar Allah yolunda mücadele edin diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi yeryüzünde fitne yok mu? Yani her tarafta savaş var, kan dökülüyor, açlık var. Yani şu küçücük dünyanın üzerinde bir yerlerde açlıktan çocukların ölmesi kabul edilebilir bir şey mi? Yani normalde oraya uçakla gitmek işte hani 8-10 saatte dünyanın her yerine gidiliyor. 12 saatte her yerine gidiliyor. Yani bu nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani bunca milyarlarca doları olan insanlar var bir tarafta. Öbür tarafta açlıktan ölen insanlar var. Hazreti Mehdi ortaya çıkıp dünyaya hakim olduğunda böyle bir şey olabilir mi? Türk İslam Birliği oluşmuş olsa, dünyada bir güç olarak ortada olsa böyle bir şey olması mümkün mü? Türkiye şimdi yine hani hükümetimiz de Allah razı olsun ellerinden geldiğince bir çaba gösteriyorlar ama bunlar hani çok kısmi çözümler oluyor. Bunlar kökünden çözülür Allah'ın izniyle. Yani böyle bir şey asla müsaade edilmez. E şimdi böyle bir durum varken hani ben işte Müslümanım, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Sohbetimizi de ediyoruz. Tamamdır diyebilir mi herhangi bir Müslüman? Yani bunu diyen Kur'an'ın çok büyük bir bölümünü yerine getirmemiş olur. Yani onlar nasıl Allah'ın emriyse Allah yolunda yeryüzünde fitne kalmayana kadar bütün bu çarpık düzen, bu açlıklar, savaşlar, terör bunların hepsi bitene kadar mücadele etmesi lazım. Ha ömrü yetmez bu arada ölürse Allah'ın izniyle ya şehit olur. Yani inşallah Allah cennetine kabul eder. Ömrü yettiğince de bunun için mücadele eder. İnşallah öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Allah hepimize nasip eder. Biz Hazreti Mehdi'yi de Hazreti İsa'yı da görebiliriz. Yani ömrümüz olursa yani bizim yaşam süremiz içinde olacak Allah'ın izniyle. Çünkü hadisler çok net, rivayetler çok net. Bugüne kadar söylenen her şey gerçekleştiği için Allah'ın izniyle inanıyoruz ki bundan sonrakilerde gerçekleşecek. Eğer biz de normal bir insan ömrü kadar yaşarsak Allah'ın izniyle biz bunların hepsini göreceğiz.
Yani aslında
bu çok büyük bir müjde.
Evet. Yani Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi'nin önemli bir fark var. Hazreti İsa gizli yapıyor faaliyetlerini yani ortaya çıkana kadar. Ama hadislere göre Hazreti Mehdi öyle değil. Yani Hazreti Mehdi ilk faaliyetine başladığı 1400 yılından itibaren açık faaliyet yapıyor. Yani insanların bildiği, tanıdığı birisi olacak. Yani
evet,
öyle
inşallah.
Gözüne yüzüne bakıp mesela Peygamberimiz diyor ya biraz önce gördük hadiste sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'yi en iyi onu anlatacaktır diyor. Evet, evet. Ahir zamanı Peygamberimizin hadislerini en iyi açıklayacaktır diyor. Dolayısıyla insanlar zaten Hazreti Mehdi ve ahir zamanı Hazreti Mehdi'den bizzat dinleyecekler
evet,
demek ki.
İnşallah.
Mesela pazarlarda gider diyor. 1000 dükkanın olduğu alışveriş merkezlerine bakıyor açıkça. 1000 evet. dükkanın olduğu bir pazar eskiden yok. Şimdi var. Bakıyoruz İstanbul mesela değil mi? Büyük alışveriş merkezleri var. Hakikaten 1000 mağazalı. Oralarda gezer diyor. Gezecek diyor. İnsanlar onu görecekler diyor. O insanları tanıyacak, onlar onu tanımayacaklar diyor. Yani sürpriz evet. olmayacak. Evet, hiç inşallah. Bilmedikleri, görmedikleri.
Çok iyi tanıdıkları birisi olacak.
Hatta tabii Mehdi tabii, yani inşallah. Allah alem yani o şekilde anlaşılıyor hadislerden. Evet. Anlatıyor. Mehdi'nin mesela fiziksel özelliklerini anlatıyor. Mehdi'ye bire bir bakacaklar, görecekler aslında onu. Faaliyetlerini görecekler. Evet. Ama samimi olmak gerek. Yani samimi olan biri Mehdi'yi mutlaka tanır.
Evet.
Hani hocamız örnek vermişti. Bediüzzaman Said Nursi döneminde tanımamaya imkan yok. Herkes biliyor değil mi? Ne kadar samimi olduğunu, üstün ahlaklı olduğunu, ne kadar Kur'an'a bağlı olduğunu, mücadelesini ve küfrün nasıl ezmeye çalıştığını, yani durdurmaya çalıştığını bizzat müşahede ediyor. E buna yani bunu görerek dönemin yani o dönemin müceddidi olduğunu, imamı olduğunu, manevi lideri olduğunu tanımamak imkansız. İnşallah. Allah'ın izniyle o dönemde yaşasak çok net bilirdik. Bu dönemde yaşıyoruz. Mehdi de bu şekilde inşallah. Yani insanlar hiç görmediler. Yıllarca bir anda ortaya çıkacak, o gün görecekler değil. Tabii yıllardır tanıyor olacaklar böyle. 30 yıldır, 40 yıldır bildikleri birisi olacak inşallah böyle.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. Sadece tabii pişmanlık olur. Yani
evet.
Mehdi böyle bir faaliyet yaparken ve deccaliyet böyle üzerine saldırırken, değil mi? O çileler çekerken, o yan gelip yatanlar tabii ahirette hesabını tabii veremezler.
Destek bunu olmayanlar o gün de çok pişman olurlar.
İnşallah.
İnşallah. Yani çünkü hakikaten biz ömrümüz süresi içinde bütün bunların sonuca ulaştığını göreceğiz inşallah. İnşallah. Allah ömür verirse Türkistan Birliği'nin kurulduğunu, Kur'an ahlakının bütün dünyaya hakim olduğunu, Hazreti İsa ile birlikte Hazreti Mehdi'nin dünyaya hükmettiğini göreceğiz.
İnşallah.
İnşallah. Yani şimdi o gün geldiğinde zaten bunu görmüş olmak bugünden yardımcı olmaya, destek olmaya benzemeyecek tabii ki. Tabii.
Zaten hani o zamanla olanla, zor zamanda beraber olanla, hani tamamen dünyaya hakim olduğu zamanki beraber olan bir değil zaten.
Tabii
hani
ki.
Allah da söylüyor yani o zamankiyle bu değil. Yani Peygamber Efendimiz dediğimiz gibi hani çok fazla tarif etmiş ve hadisleri de gerçekten ahir zamana baktığını görüyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın az önce fiziksel özelliklerinden bahsetmiştik. Bir hadiste de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyafetleri ve cildinin parlak olacağı ile ilgili Peygamber Efendimiz bizlere bildiriyor. İmam Ali Aleyhisselam diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben şöyle buyurdular. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde nurdan elbiseler vardır. Hadiste yani üzerinde nurdan elbiseler vardır sözleriyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın elbisesinin parlak olacağına işaret edilmiş mesela. Ve bilindiği gibi nur ışık kaynağı değil de ışık saçan anlamına geliyor buradaki hadiste bu belirtilen. Kur'an'da da Kur'an'ın ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış. Güneşi de aydınlatıcı ve yakıcı bir kandil yapmıştır diye mesela bir ayet var şeytandan alan sanırım. Bu ayette de güneşin bir ışık kaynağı olduğu nur kelimesiyle ifade edilen ayın ise ışığı yansıttığını belirtmiştir. Yani burada nasıl ayette güneşle ilgili bir nur kaynağı diyor. Işığı yansıtan yani. Işığı yansıtma anlamında söyleniyor. Burada da aynı şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam için de bir nurdur diyor. Yani ışık kaynağı değil de ışığı yansıtan. Yani o ışığı veren insanlarda hani yüzüne baktığı zaman, üstüne başına, kılığına, kıyafetine baktığı zaman ışık saçtığını, insanlara hani böyle bir temizlik, bir saflık verdiğini belirtiyor Peygamber Efendimiz. Bir başka hadiste de Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi beyaz parlak ve temiz kıyafetler giyecektir diyor. Aban bin Talip der ki İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'a şöyle buyurduğunu duydum. Ben Kaimi yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. Necef'in arkasında Resulullah'ın beyaz zırhını giyecek ve zırhı giydikten sonra bedeni tıpkı Resulullah'ın bedeni gibi genişleyecek. Cennet ipeklerinden bir elbise zırhı örtecek. Burada da cennet ipeğinden kasıt temiz ve parlak görünüşlü olması. Cennet ipeğinden ifadesinin kullanılma nedeni de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'daki nuraniyet ve temizliği vurgulamak içindir. Yoksa cennet ipeği cennete özgü bir kumaştır. Cennet ipeğinin anlamı. Ayrıca bu hadiste de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bedeninde kendi gibi geniş ve heybetli olacağına da dikkat çekmiş. Evet, burada bir fiziksel özelliği de hani hadiste başka bir hadiste mesela baktığımız zaman da genel anlamda başka bir şey bahsediliyormuş gibi bile olsa hadisin içeriğine bir bakıyoruz mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliğinden de bahsetmiş. Mesela heybetli ve geniş olacağını, uyruğunun geniş olacağını işte omuzlarının, karnının geniş olacağından bahsediyor mesela. Bununla ilgili de başka hadisler var. Ama bu hadiste de mesela geniş ve heybetli olacağından hani benim gibi olacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Hani zaten başka hadiste de hani benim soyumdandır diye söylüyor mesela hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam için Peygamber Efendimiz. Yani bu şekilde çok net tarifler var, olaylar var. Bunlara da baktığımız zaman zaten hani bu olayların gerçekleşiyor olması da bize ahir zamanda yaşadığımızı gösteriyor zaten. Hani dünyanın son bir döneminde olduğumuzu ve bunun da bir lideri olacağını, Türkistan Birliği'nde lideri olacağını, bunun da Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacağını Peygamber Efendimiz zaten bizlere hadislerinde bildirmiş.
Peygamber Efendimiz sadece onu değil, diğer bir hadislerinde de İslam'ın İslam ahlakının olduğu bir dönemin yaşanacağını söylüyor. Altın çağ döneminin olacağını söylüyor o zaman insanların da. İnsanlar altın çağda hayatlarından o kadar memnun olacaktır ki diyor. Bir hadisinde ifadesine göre zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmayacaklar. Bu güzelliklerden daha fazla yararlanmak için Allah'tan uzun ömür dileyecekler diyor.
Ve bir şeyde başka hadiste mesela ömürlerin uzaması da hani uzun ömür isteyecekler dedi. Peygamber Efendimiz onu da söylüyor. Ahir zamanda ömürler uzayacak diyor. Evet. Mesela eskiden insanların yaşları daha erken yaşta mesela hayatı kaybediyordu. Şu an mesela insan ömrü uzamaya başladı süresi. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu söylüyor. Mesela insanların o zamanda ömürlerinin uzayacağını. Hani insanlar şu anda mesela zamanın göreceli kavramı var. Artık hani zaman daha kısaymış gibi geliyor. Hani baktığımız zaman 24 saat gibi gelmiyor. Daha bir kısa bir süreç gibi geliyor. Ve ömrün de bu oranla uzaması da Peygamber Efendimiz'in başka bir bize bildirdiği.
İşte bu dönemde insanlar hiçbir zaman ölmek istemeyecekler. Küçükler keşke ben büyük olsaydım. Büyüklerse keşke ben küçük olsaydım diye şeylerde bulunacaklar kendileri de. İnşallah. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrindeki altın çağ. Görünmemiş bolluk olacaktır. Ümmetinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam vardır. İnsanlar ona gelecek ve ey Mehdi bana da ver, bana da ver diyecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da onun esvabını taşıyabileceği kadar dolduracaktır. Ümmetim içinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer gıda ürünleri verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacak, vermemezlik etmeyecektir. Malda o gün çok birikmiş olacaktır. Muhakkak o zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde mal çoğalıp su gibi akacak. Onu hiç kimse tenezzül edip kabul etmeyecektir. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hazineleri çıkaracaktır. Zenginlik olacaktır. Ümmetim arasında Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Allah onu insanları zengin kılmak için gönderecektir. Ümmet nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip içecek. Arz nebatini çıkaracak, saha üzerine, seviye üzerine verilecektir.
Yani her yönden bir bereket var.
Adalet var. Ve mesela şimdi Peygamber Efendimiz onu da söylüyor hadisinde. Hani diyor ki insanlara diyor vereceksin diyor. Mesela hani mal ya da para vereceksin. Ben de var istemiyorum diyecekler diyor. Böyle bir bolluk olacak diyor mesela Peygamber Efendimiz. Bu ahir zamanda yaşanacak olaylarla ilgili.
Fakir kalmıyor. Yani.
Fakir kalmıyor. Şu anda var, bakıyoruz mesela kavgaların, gürültülerin, fitnelerin en büyük nedeni de en büyük yatan neden mesela bu adaletsizlik insanlar arasında olan. Hani zor durumda olması, sıkıntıda olması, işte parasının, pulunun, malının, mülkünün olmaması. Bu nedenden dolayı işte hırsızlık oluyor, gasp oluyor, işte çalma oluyor, çırpma oluyor. Ama adalet olduğunu düşündüğümüz zaman herkes eşit şekilde kazanıyorsa, herkes eşit şekilde istediğini yapabiliyorsa o zaman bu adam gidip bir başka adamdan çalmayacaktır. Bu adam gidip bir başka adamı gasp etmeyecektir. Çünkü adalet var. Zaten hani bunu yapmana gerek yok. Her şeyin var zaten. Evet. İşte bu adaleti de İnşallah. Bu denli sağlamış olacak.
Zaten Allah'ın izniyle o dönemde yani iman ve güzel ahlak o kadar hakim olacak ki zaten öyle çalmak, çırpmak, birinden gasp etmek yani inşallah insanların çok çok büyük bir çoğunluğunun zaten aklının ucundan bile i̇nşallah. Geçirmediği şeyler i̇nşallah. Olacak inşallah. İnşallah. Mehdi'nin vesilesiyle Allah dünyaya bolluk ve bereket nasip edecek. Yani zaten şu anki durum olmaması gereken mucizevi bir durum. Tabii. Yani dünyada bu kadar aslında zenginlik var, kaynak var, bolluk var.
Kullanılamıyor.
Kullanılamıyor. Yani insanlar açlık çekiyor, sıkıntı çekiyor. Dünyanın her yerinde yani şu anda düşünün işte Amerika'da da Avrupa'da da ülkeler batıyor. Bir sıkıntı ve yokluk var. Bu yani işte o materyalist kafanın, ateist kafanın, o inançsızlığın, ahlak çöküntüsünün dünyada meydana getirdiği bereketsizlik. Yani Allah bolluk içinde yokluk yaşatıyor insanlara.
Bir de bu
tabii
zamanı
çünkü yani öyle bir şey ki normalde bunun olmaması lazım. Yani bu kadar kaynak, bu kadar teknoloji varken niye böyle bir sıkıntı olsun ki? Ama insanlar cimri vermekten artık unutmuş. Mesela yoksulu doyurma fikrinden uzaklaşmış. Hani bendekinden daha iyisi benim dostumda, arkadaşımda, kardeşimde olsun düşüncesinden uzaklaşmış. Şimdi o güzel ahlak, Kur'an ahlakı kalmayınca herkes egoistleşip, bencilleşip sadece kendini düşünür hale gelince de zaten otomatikman ekonomik kriz ve yokluk oluyor. Herkes sıkıp tuttuğu zaman zaten istediği kadar var olsun, mal olsun, para olsun Bir anda kriz çıkıyor, bir anda kıtlık oluyor. Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'nin vesile olmasıyla işte insanlar gani gani vermek isteyecek. Öyle o psikolojiye geldiği zaman da zaten verecek kimseyi bulamayacak.
Evet. Çünkü güvenecek İnşallah. Ve sığınacakları birisi olacak.
Tabii.
Yani adam şunu düşünüyor, bu yani hem egoistlik var hem de diyor ben versem diyor cebelloz yapacaklar diyor, yani bu parayı ben kaptıracağım diye düşünüyor. Çünkü adaletli bir güveneceği böyle çok Allah'tan korkan birisini göremiyor.
Tabii.
Ama Hazreti Mehdi döneminde hadiste şöyle açıklıyor Peygamberimiz. Yani çocuğunu çok seven bir babanın çocuğuna onu nasıl güvendiği gibi, yanında olmak istediği gibi ya da krala tebaasının, yani çok güvenilir bir krala tebaasının nasıl sevgi duyması gibi onu isteyecekler inşallah. Çünkü çok adaletli, yani bilecek ki Hazreti Mehdi asla adaletsizlik yapmaz. Yani Kur'an'da Allah ölçüyü vermiş zaten. Kendi aleyhinize bile diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi aleyhinize ve anne babanız aleyhine olsa dahi diyor, adaleti ayakta tutun diyor.
İnşallah.
Yani öyle birisi ki, öyle Allah korkusu var ki kendi aleyhine bile adalet yapıyor. Ne olursa olsun adaletten sapmıyor. Herkesi koruyup kolluyor inşallah. E tabii ki o zaman yani böyle birine herkes canını malını teslim eder inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Allah onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle fakirliği giderir ve Mehdi Şam'a iner. Görülmemiş bir adalet olacaktır. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamışsa da Allah benim ehli beytimden bir zatı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gönderecek. Yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzü adaletle dolacaktır. Burada da çok açık ve net söylüyor. Tek bir gün bile kalsa Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyada adaleti koruyacağını bahsediyor bu ayet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bendendir. Yeryüzü zulüm ve işkenceyle dolduğu gibi onu doğruluk ve adaletle doldurur. Yeryüzü huzur ve güven içinde olacak. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta bir kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidebilecek. Rükun ile makam arasında kendisine biat edilecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar merhametli olacaktır ki zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. Bundan da bahsetmiştik az önce.
Evet.
Burada da Hazreti Mehdi döneminde insanların burnunun bile kanamayacağı, silahların, savaşların olmadığı bir dönemde olacağını i̇nşallah. Çok açık ve net bildiriyor inşallah. Tüm çatışmalar son bulacak. Barış hakim olacaktır. Savaş erbabı da ağırlıklarını, silah ve malzemelerini bırakacak. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetlenmeler muhakkak kayıp olup gidecektir.
Savaş ağırlıklarını, silah ve malzemelerini bırakacak.
Evet.
Silahlar da ortadan kalkacak.
Evet, inşallah.
1.2 trilyon dolar yıllık silah harcaması var dünya çapında. Hiç bu tamamen insanlığa gidecek o zaman inşallah.
İnşallah.
O zaman tamamen zaten bir sıkıntı kalmaz zaten. Hani buralara bu şekilde paralar harcanmasa zaten. Hani dünyadaki insanlar için bunlar kullanılsa zaten. Evet. Böyle bir
i̇nşallah.
Sıkıntı, böyle bir dert olmayacak zaten.
Evet, inşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam sayesinde de bu devirin olmayacağını, silahların, savaşların olmayacağı bir döneme geçeceğimizi bildiriyor.
İnşallah.
Bu hem hadislerde var, Tevrat'ta da var inşallah. Silahların ve kan dökmenin kalkacağı inşallah. Kral Mesih yani Mehdi döneminde.
Maşallah. Zaten Kur'an'da da çok hani işaret ediliyor mesela bu zamanı, ayrı zamanı, yaşanacak olaylara. Yani baktığımız zaman da hani Peygamber Efendimiz'in hadislerine bakıyoruz mesela, Kur'an'a bakıyoruz. Gerçekten bize bu dönemin yaşayacağımız olaylar bir kere öncesinden bir söylenmiş, bildirilmiş. Bunun da bizim yaşıyor olmamızda bize bunların zaten demek ki dünyanın kaderinin bu şekilde olduğunu gösteriyor. Bizim bunu yani kabul etsek de etmesek de biz bunu yaşayacağız zaten. Evet, dünyanın kaderi çünkü bu şekilde. Biz de bunu yaşayacağımıza göre bunun neden biz yardımcılar olarak yaşamayalım? Neden biz destekleyici, neden hani köstek olan değil de bizim destek olan, işte bunun için bir şeyler yapabilen insanlardan olmayalım?
İnşallah.
Bu
İnşallah.
Dönemde çünkü bu çok önemli. Şimdi az önce bahsettik mesela ekonomik sıkıntılar, krizler neden kaynaklanıyor? İnsanlar şimdi dünyaya o kadar bağlı, o kadar tutunuyorlar ki hani kendi aralarında artık kazandığı mesela parasını ya da malının mülkünü sıkıyor mesela elinde, tutuyor, bırakmıyor bu sefer. Hani hiçbir şekilde diyor ki malım mülkümü kaybetmeyeyim, biraz daha fazlası gelsin düşüncesi olduğu için. Şimdi ben tuttum, sen tuttun, o tuttu. Bu sefer ortada bir nakit dönmeyecek, ortada bir şey dönmeyecek. Bu sefer hani tamam biz iyiyiz ama açıkta olan insan ne olacak? Kazanamayacak sonuçta. Hani bir gelirse olmayacak. İşte bu şekilde dünyaya çok bağlandığı için bu sıkıntılar yaşanıyor. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da hani dünyaya bu denli bağlanma olmayacak. Çünkü herkesin artık tamamen gözü açılmış olacak, ufku açılmış olacak. O yüzden artık daha çok Allah'a, daha çok insanlara, birbirlerine yardım ediyor. Çünkü Allah bizden onu emrediyor. Yani birbirimize yardım, dayanışma, komşun açken diyor, tok yatma diyor mesela. Bir her şeyde biz görüyoruz bunları. Adaletin olacağını, işte sevginin, saygının, hürmetin olacağı, insanların korkmadan rahatça dışarıda gezebileceği, onu söylemesi hadiste. Hani kadınlar tek başlarına dahi hacca gidebilecektir diye. Bunlar hani Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiği mucizeler. Bunları inşallah yaşayacağız, göreceğiz.
Ya şu anda dünyada öyle bir olmayacak bir şeyin üzerine sistem kurulmuş ki insanlar sanki 1000 yıl yaşayacakmış gibi yığmaya çalışıyor. Yaşamayacaksın yani, garantisi var. Yani kesinlikle kimse 1000 yıl yaşamıyor işte. Tamam. Yani herkes ölüyor ve aşağı yukarı zamanı da belli. Sonsuz ahiret hayatı var. Normalde hani herkes böyle işte akıllı tüccar, vay be hani ne kadar akıllı iş adamı, iyi yatırım yapmış falan. Neye yatırım yapmış? Eğer sadece dünya için yapmışsa bu çok akıllı bir yatırım değil. Çünkü ölüp gideceksin. Yaptığın her şey de burada kalacak. Süresi de birkaç 10 sene. Halbuki asıl doğru yatırım insanın sonsuz hayatına yaptığı yatırım. Ve bu o kadar gerçek ki bizim burada hani konuştuğumuzdan, bizi seyreden, bizi seyrettiğinden ne kadar eminse ahiretin geleceği de o kadar kesin ve o kadar emin olduğumuz bir gerçek. Allah bütün bu kainatı hiç yoktan var etmiş, sizi öldürüp tekrar bir benzerini yaratacağım diyor. Bunu ilk defa yapan bunun bir benzerini mutlaka yapmaya kadir. Dolayısıyla inanan bir insanın her şeyden önce ve asıl olarak sonsuz ahiret hayatını düşünüp ona göre ne plan yapıyorsa yapması lazım. Zaten Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi insanların hidayetine, imanına vesile olacağı için bu gerçeği anlayan insanın zaten dünyaya kafayı takması, hani dünya hırsına kapılması veya işte dünyada biraz daha menfaat elde edeceğim diye insanları kırması, üzmesi veya onların yoksulluğuna, yoksunluğuna göz yumması mümkün değil. Yani zaten geçici olduğunu bildiği bir hayatta insan niye böyle bir şey yapsın ki? Ki bu bir gerçek yani. Bunu sadece düşünmeyerek, gaflet içinde kalarak doğru olmayan bir şeyin üzerine hayat kuruyor insanlar. Bundan vazgeçecek. Yani o büyüden, akıl almaz yanlıştan kurtulacak inşallah. Ve hepimizin de hidayetin artmasına vesile olacak. İnşallah. Biz de daha iyi gördükçe gerçekleri, zaten o zaman yapılması gerekeni yapacak herkes. Zaten ölüp gideceğin dünyada yiyeceğin normal bir kap yemek işte. Mesela şimdi Ramazan'da hani sağlığı saati yerinde olan işte bütün Müslümanlar oruç tutuyor. Akşam oluyor, iftar oluyor. Bütün gün işte acıkmışsın, susamışsın normalde. Yine bir tabak yemek yediğin zaman doyuyorsun. Bitiyor. Ondan sonrası zorlamayla yersen yiyorsun yani. Bir tabak çorba içtin mi aslında bütün şeyin bitiyor. Neyin hırsını yapacaksın? Yani bir tane de yatakta ilginç, yatıyorsun.
Çok ilginç durumlar oluyor. Ben çok şahit oldum yani doktorlukla, yani doktor olduğum için. Mesela adam çok zengin oluyor. Herkes de bilir bunu yani. Yani bilinmedik bir şey değildir. Bayağı ağır bir hastalığı oluyor böyle, ölümcül yani. Yaşlı bakıyorsunuz. Mesela ameliyat olması gerekiyor, tedavi olması gerekiyor. İşte makul olan nedir? İnsan imkanı oranında olabilecek en iyi tedaviyi almaya çalışır değil mi? Bu genellikle tabii daha pahalı oluyor bu sistemde. Yani en pahalı. Bakıyorsunuz ölmek üzere, alabileceği tedaviyi bırakıyor bir yana. Hala parasını harcamamaya çalışıyor. Lan ölüyorsun zaten yani neyin şeyin değil mi? Çok değişik bir mantıksızlığı var bu yani. Cahiliye kafası çok değişik oluyor.
Doktor hocam böyle yani o insan, bir bela. Evet. Ya o bir hastalık. Yani Allah şimdi inanmayana hani bir musibet veriyor. Bu illa fiziki bir şey olması gerekmiyor ki. Yani illa mesela fakir olması, illa aç kalması değil ki. Mesela işte adam zengin oluyor. Ama tevekkülsüzlüğünden, imansızlığından, ahireti düşünmediği için, Kur'an'ı yaşamadığı için Allah ona cimrilik diye bir hastalık veriyor kalbine.
Hayır cimrilik de tamam. Varlık yani işte, zaten ölüyorsun.
Işte, tabii işte zaten yani, şuur hani, gidiyor yani.
O parayı yaşayabilmek için, yani öyle bir mantığı olmazdı. Yani tabii o parayı ki. Yaşayabilmek için ya ben hayatta kalayım da o parayla birlikte kalayım diye düşünmüyor. Onu da
düşünemiyor. Tabii.
Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir diyor Allah. Evet. Oyun ve oyalanma. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Herhalde. Yani burada saplanacak hiçbir şey, yok. Oyun oyalanma konusu diyor Allah. Başka bir ayette inkar edenlerin amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer diyor Allah. Hayal yani. ona ulaştığında diyor hiçbir şey bulamaz diyor.
İnşallah.
Ve yanında Allah'ı bulur diyor. Allah da onun hesabını tam olarak görür diyor.
Görürüz. Elhamdülillah.
Yani inşallah. İnşallah. Gündüz bir arzdaki seraba benzer. Susayan onu bir susanır diyor Allah. Ama ona ulaştığında hiçbir şey bulamaz diyor inşallah.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik.
Süre bitti herhalde. Evet.
Herkese iyi geceler, hayırlı sabırlar diliyorum.
Evet, hayırlı sabırlar.